Özer'in Haftalık Gündem Podcast'ine hoş geldiniz. 10-15 Ekim arasında konuşacağız. Yanımda Özkan Erden ve Levent Pekcan var. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Merhabalar.
Şimdi hemen hızlıca bir gündemi aktarayım.
Özlenen üçlü yayınlardan birisi gerçekleşiyor.
Şimdi dünyadan başlıyoruz. Deniz Fitch'i öldü.
Evet. Önemli bir şahsiyet.
Blackberry göçtü. Günlerdir sürüyor. Biraz toparladılar gibi vaziyete ama bayağı bir şimşekleri üzerlerine çektiler. Evet. Sony yine başı dertte. Televizyonlarını topluyor. Ayrıca PSN de yine hacklendi sayılır. AMD Bulldozer'ını çıkardı. Nihayet. iOS 5 kullanıma sunuldu. Asus'un Transformer 2'si ile ilgili haberler gelmeye başladı. Ubuntu 11.10 çıktı. Android 4.0'ın haberi geldi. 19 Ekim'deymiş. Haftanın tabii ki Apple ve Samsung olayı var. Onu aktaracağız.
Kavganın yeni roundu.
Microsoft'un açıklaması var. Ayda 60 milyar spamı önledik diye. Ona bakacağız. Microsoft Dart duyuruldu. Google Dart duyuruldu.
Şimdi ardı ardına Microsoft haberleri gelince.
Microsoft Hotmail'i güncelliyor. Ona bakacağız. Bir hacker yakalanmış, ünlülerin bedalısı. Ona bakacağız. Sonra biraz bizim tarafa geçiyoruz. ÖTV zammı.
Kabus.
Evet. Ona bakacağız. Adil kullanım limitleri devreye girmeye başlamış.
Bağlantı hızları düştü.
Evet, ona bakacağız. Uçaklarda uçuş modu yasaklansın diye bir haber çıkmıştı. O ilginç, ona bakacağız. TDK'dan yeni isim önerileri. Bizim teknolojiyle ilgili.
Evet.
Onları konuşacağız. Yandex Türkiye ile ilgili bir rapor açıkladı. Onun da ilginç sonuçları var. Haftanın lansmanları var. Onları aktaracağız. Sonra da oyun bölümüyle kapatıyoruz.
Yine oldukça dolu.
Evet. Dünyadan başlayalım.
Evet.
Deniz Fitch'i öldü. Abi Deniz Fitch'i kimdir?
Kimdir? Bu bilgisayar teknolojisinin temelini atan 60'larda 70'lerde böyle bir sakallı amcalar grubu var. Onların en önemli isimlerinden birisi. Çünkü şöyle... C programlama dilini geliştiriyor. Neredeyse tek başına, hani büyük pay onda. Ve Unix işletim sisteminin gelişimine de işte bir Ken Thompson meslektaşıyla birlikte ön ayak oluyor. Kendileri geliştiriyorlar. Şimdi bu olay şu. Unix demek ne demek? Linux demek. Ve dolayısıyla hani Android demek. Dolayısıyla hani Deniz Fitch'in atası olduğu işletim sistemi şu anda bir hani herkesin cebinde diyelim.
MacOS'u da dahil edebiliriz ona.
Onu da dahil edersek herkesin cebinde. Şu anda bizi dinleyenler bir Apache Linux sunucudan dinliyorlar. Dolayısıyla yine çekirdeğinde Unix'in esintisi var. Artı C'ye bakarsak. Hani yine şu anda bizi dinleyenlerin browserlarında, bilgisayarlarında, işletim sistemleri her şey C ile yazılmış. Ya da işte C'nin türevleri, işte C++, CDS falan, C Sharp, Java bunlarla yazılmış durumdalar. Dolayısıyla bilgisayarı eline aldığında her tarafında bu isimler çıkıyor. Fakat hani özelliği şu, hani geçen hafta Steve Jobs öldü, ortalık yıkıldı.
Evet.
Steve Jobs da... Deniz Fitch gibi adamlara aslında teşekkür borçlu. Fakat bu adamlar medyatik adamlar değil. Biraz deli adamlar. Teknolojiye gönül vermiş adamlar. Dolayısıyla hani para basmak yerine, tabii para basmak yerine teknolojiyle uğraşmayı seçmişler. O yüzden de hani ortalık yıkılmadı. Steve Jobs'ta olduğu gibi. Bizim gibi bilenler ortalığı yıktı. Çok önemli bir isim dediğim gibi, çünkü şu anda önünde olduğumuz bilgisayarların işletim sistemi, işte browser'ı, osu busu, her şeyinde imzaları var. Huzur içinde yatsın, ne diyelim.
Evet. Diğer bir göçüş haberi bu sefer.
Ama bu sefer dünyadan değil de
evet.
sisteme göçüş.
Blackberry. Yani özellikle iş için çok tercih edilen bir telefon olduğu için, bir sistem olduğu için çok önemli.
4 günü buldu mu?
Evet, neredeyse. Çöküyor. Gerçi şimdi toparladılar artık bu, yani şu saatler itibariyle, ama Sonuçta iş maksatlı. İnsanlar mail gönderemediler, onu yapamadılar. Ve bir türlü çözülmek bilmedi. İşin enteresan tarafı şu. Tam bir arıza meydana geliyor RIM tarafından. Ama backup sunucular, sistemleri de devreye girip onlar da çöküyor. Esas problem o aslında. Yani evet, adamların backup'ı yok değil.
Hazırlanılmamış.
Var ama backup çöküyor.
Provası yapılmamış.
Blackburn'ın en zayıf taraflarından bir tanesi merkezi bir sistem üzerinden tüm iletişimin yapılmasıydı.
Çok ilginç, evet.
Yani mesaj gönderiyorsun işte BBM ya da diğer işte e-mailler bile kendi sunucular üzerinden geçiyor. Herhangi bir e-mail kaybı olmamış diyorlar ama o zaman eli ayağı olan insanlar var bu tür yani şeyler iş dünyasında.
BlackBerry'yi niye alıyor iş, özellikle iş dünyası? Anında hani adama mail attığında mail düşüyor makinesine.
Anında, evet.
Hatta biz Özkan hatırlarsın zamanında hani BlackBerry Türkiye'de falan yokken genelde Atici'ler, AMD'ciler hep ellerinde BlackBerry ile gezerlerdi. Hani Chris Hook falan Türkiye'ye geldiğinde. Ve çok ilginçti. Yani hakikaten birazcık biz de şeye şaşırırdık. Bu adamlara mail atınca hangi saat olursa olsun hemen cevap geliyor diye. İşte BlackBerry'den yolluyorlardı hep.
Evet.
Ben BlackBerry kullanmadım hiç. Şunu merak ediyorum. Şimdi deniyor ki tamam işte BBM BlackBerry'nin kendi dahili mesajlaşma servisi anladığım kadarıyla çalışmıyor. Merkezi sistem göçünce. E-mail çalışmıyor. Fakat internete de çıkmıyor diyorlar.
Evet, yani WhatsApp'ta da sorun var mesela.
Onlar bizden değil diye açıklama yapmış RIM.
Allah Allah.
Evet, onun üstünde de çalışıyorlarmış ama. Herhalde hepsi düzelmiş de şu an bizim de etrafımızda yok. Deneyemiyoruz.
Ya düzelmiş, düzeldi diye açıklama yaptılar da Murat. Şey var, hani tahmin ediyorum milyonlarca sırada bekleyen mesaj var. Backlog deniyor. Onun mesajların dağıtılması lazım ki tam anlamıyla sistem oh diyebilsin. Hmm. Şu anda hala her şey gecikmeli.
Tabii kullanıcılar varsa işte yorum olarak alta yazarlar vaziyeti.
BlackBerry zaten hani RIM Research in Motion pek parlak durumda değildi.
Değil.
Bu bir haftalık 4 günlük çöküş hiç olumlu gelmedi yani. Evet.
Yani bu olaydan sonra insanlar şeyi düşünecektir. İşte Android taban ya da iPhone tabanlı sistemlerde e-mail alıp verme olayı senin tamamen kendi sunucun ve kendi internet bağlantın ile her bir sunucuya bağlı değilsin. Firmalar ve kullanıcılar tekrar düşünecektir diye tahmin ediyorum.
Yani hele işte dediğim gibi hani benim Nokia telefonumda bir e-mail sorunu olsa çok önemli değil. Ama BlackBerry zaten bu yüzden satılıyor. Yani bu kamyon satıp da yük taşıtmamaya benziyor adam. Adamın o telefonun satın alınma amacı genelde bu mesaj konusu ya da e-mail konusu.
Bu arada şunu fark ettiniz mi? Gençler arasında Türkiye'de inanılmaz bir BlackBerry çılgınlığı var.
Evet, nedense.
Şey yaptılar.
Çok enteresan yani. Sırf o BBM'den dolayı galiba.
Konumlandırdı. Reklam kampanyaları falan direkt işte genç Turkcell falan BlackBerry'yi öne çıkartıyor. Gençler de malum hani jet hızında mesaj atıyorlar, dakikada 50 mesaj atıyorlar. Türkiye'de gençler arasında çok yaygın. Dünyada aynı şekilde o oranda mı bilmiyorum.
Vodafone kullanıcılara şey diyor işte stick fingers. Parmakları klavyeye yapışık olan kullanıcı
profili.
Muhtemelen işte çok fazla mesajlaşan genç kesim. Çünkü inanılmaz bir mesajlaşma var.
Evet.
Benim öğrendiğim kadarıyla örneğin Vodafone'dan aldığım işte içeriden aldığım birkaç bilgiden bir tanesi. Çok ciddi oranda gençlerde inanılmaz mesaj yazan kitle var.
Vallahi Özkan genelde şöyle söyleyeyim özellikle lise çağında bir erkeğin ama daha çok da hani şimdi çekinerek söylüyorum bir genç hanımın parmaklarını göremiyorsun mesaj yazarken evet. Genelde. Yani öyle bir hız yok. O yüzden tabii klavyeli telefonlar cazip geliyordu belki. Şeyde çok tepki aldı ama ben yorumlara baktım. Adam şey diyor ya bu BlackBerry hani mesaj kısmı çalışmıyor. Şimdi bu benim için çöp diyor. 50 liraya ikinci elde satarım diyor. Haklı. En evet. Önemli şey gitmiş arabanın diyor, telefonun. Demin araba örneği verdim ya işte hani Ferrari alıyorsun. Abi al da hızlı gitme. 10 kilometreden hızlı gitmeden denilmiş gibi bir şey.
Evet.
Sony abi yine başı dertte.
Yani bu 2011 Sony için ne kadar felaketlerle
doluyor. Ya bir şey diyeceğim. Sony batmaz yani mümkün değil. Tamam. Çünkü geçmişe bakın bu pil sorunu vardı notebooklarda yanan piller. O da Sony'ydi.
Evet.
Hep sıyrıldı.
PSN olayı işte şimdi 1.6 milyon Bravia LCD televizyonu çağırıyor. Bir tane devrede sıkıntı varmış. Japonya'da işte 11 tanesi falan yanmış.
Evet.
Ama sadece Japonya'da görülmüş. Ama ona rağmen Sony Avrupa ve Amerika'dakileri de geri çağırmaya karar vermiş.
Ama Özkan güncel televizyonlar değil, değil mi?
Değil. 2007 ve 2008.
Hani ben model listesine baktım. 40 inç. Bir kere 40 inç modeller.
Evet.
Onu özellikle belirtelim. En kolay hani benim telefonum etkileniyor mu diye düşünenler bunu öyle. 40 inçler sadece.
40 inçlerde birkaç model.
Bu modeller de Türkiye'de elbette satılmıştır ama güncel modeller değil.
Evet. Bir de 2007-2008'de ülkemizde LCD televizyon satışları böyle çılgınlar gibi değildi.
Tabii.
Biz tabii. 2010'da çok ciddi rakamlara satıldığını görmeye başladık.
O yüzden hani...
Bizim ülkemizde muhtemelen geri çağrılan, yani bizim burada da uygulanacaktır tabii ki ama... Düşük çok olacaktır. Çok az kullanıcı muhtemelen.
Rakam düşük olacaktır. Bu şeyin linkini verelim yalnız yorumlarda. Hani nasıl anlayacaklar ya da hangi modeller etkili? Şimdi tek tek okusak bir anlam tabii, yok.
Tabii. Yorum kısmına bakabiliriz.
Linkini veririz, oradan bakabilirler.
Sony ile devam edelim. 93.000 hesap yine girilmiş diyelim en azından.
Hmm.
Şimdi bunun da nasıl yapıldığını araştırıyorlar. Sony diyor ki hesaplar ele geçirildi başka yerlerden, bize saldırılmak için kullanıldı.
Hmm.
Yani bizden değil de evet. Başka yerlerden kaptırılan hesapları bize karşı kullandılar diyor. Ve işte hesaplara girilmiş ama pek fazla etkilenilmemiş gibi gözüküyor. Sadece girmişler yani. Pek
tamam.
Çalınan çırpılan bir şey yok gibi gözüküyor. Yani Sony'nin en azından açıklaması o şekilde.
Bu Murat benim anladığım kadarıyla bu haberin üzerinde ben çok durmadım. Hesaplar hani başka bir yerden çalınmış.
Tabii,
bu insanların hesaplarını hani başkaları kullanmaya kalkmış.
Evet.
Hani Sony'ye girip de o hesapları çalma durumu falan değil. Senin zaten benim hesabımı elde edip birileri o hesaplara da girmeye çalışmışlar.
Kullanıcılar da zaten Sony bir kısmını elemiş yani. Hepsiyle de başarılı olamamışlar.
Evet.
Sonuçta PSN'e login olmak için o hesaplar kullanılmış. Bazı hesaplardan hani yine de bir şey varsa bir etkilenme Sony e-mail ile bildirecekmiş.
Tamam.
Ya şimdi de mesela PlayStation'da şifreni belirlerken Gamepad'den belirliyorsun.
Evet.
Şimdi o da işte yazmak zor, o yüzden kullanıcıların çoğu basit tabii, şifreler tabii, belirliyor.
Tabii. O bir sıkıntı.
Ve nihayet AMD Bulldozer'i çıkardı.
FX serisi işlemciler değil
FX,
mi?
FX adı FX geri döndü.
Bir zamanlar da Athlon FX bir şeydi bizim için.
Herhalde biraz da onu biraz şey yapmak tabii için, çağrıştı geri getirmek için o ruhu diyelim. Ama ilk incelemelerin hiçbiri çok olumlu çıkmadı.
Evet, çok fazla şey değil.
Hatta yani Phenom'dan daha yavaş çıktı test sonuçlarını gördük. Yani bırak hani Intel'le mücadeleyi, kendi bir nesil öncesinde geçemiyor işlemci.
Şimdi bunlar Murat 32 nanometre.
32 nanometreye geçti AMD ama hep hatırlarsın biz bazen bahsediyorduk. AMD'nin 32 nanometrede üretimde bazı sorunlar yaşadığı haberleri geliyordu. Bulldozer bunu ispat etti diyebiliriz çünkü güç tüketiminde çok kötü sonuçları. Çok ciddi güç tüketiyor.
125 watt gibi rakamları gördük tekrar. Unuttuğumuz değerleri tekrar gördük.
Evet, iş başındayken çok ciddi elektrik tüketiyor ve rakiplerinin gerisinde işte dediğim gibi kendi çekirdekte daha işlemcilerin gerisinde kaldı işlemci. Hani tam ısınsın da hani performans olarak da çok geçsin. Evet, razıyız evet diyecek bir durum yok.
Performansı anladığım kadarıyla daha çok hani multi trading'i çok iyi kullanan uygulamalarda ortaya çıkıyor.
Evet, sadece çok iyi değil, çok çok iyi kullanacak.
İşte ya böyle yenilikçi ürünler Murat ilk çıktıklarında biraz acı çekiyorlar.
Evet.
Çünkü hani sistem ona hazır olmuyor. İşletim sistemi, uygulamalar hazır olmuyor. İlk başta böyle bir bocalıyorlar, bir acı çekiyorlar. Mimarideki radikal değişiklikler genelde aynı şeyle sonuçlanıyor. İkinci revizyonda hani ortam da hazır hale gelmiş oluyor. Evet. Daha rahat kendini gösteriyor. Benim sevindiğim tarafı yani ben güç tüketiminden özellikle rahatsız oldum. Performans konusunu çok fazla kafaya takmadım. Çünkü yüksek.
Evet.
Yani her halükarda yüksek. Fiyatlar iyi.
Fena değil.
Yani en yüksek model, 245 dolara aldığımız model en yüksek model oluyor değil mi? 8 çekirdekli.
Evet. 81.50.
Yani 245 dolara, 250 dolara.
İşte bu da testlere göre Intel'in 2500K'sına denk geliyor.
Hmm.
Bazen daha alt modellerin de gerisinde kalabiliyor evet, ama performans evet olarak. Şimdi bu fiyatların da herhalde düşmesini, daha da düşmesini bekleyebiliriz. Çünkü olumlu laf söyleyen o çıkmamış.
İncelemeler çok parlak değil.
Evet. Şöyle bir şey var abi. AMD modüler bir yapıya geçmiş bu yapıda. işlemcide. Ve o modüler yapıyı Windows 7 bile desteklemiyor sorun orada. Yani işlerin, o çok parçalı işlerin çok adam gibi dağıtılması lazım ki buldozer mimarisi gücünü göstersin. Ama daha Windows 7'de bile o dağıtım yapılamıyor. Mesela atıyorum, biz şimdi ikimiz burada konuşuyoruz. Ben bir şey söylüyorum, sen de o söylediklerimi yazıyorsun. Windows 7 beni alıyor, başka bir odaya koyuyor. Biz uzaktan konuşamıyoruz. Sen duyamıyorsun mesela.
Anladım.
Diyorsun ki ya bir daha söyle. İş yavaşlıyor. Yani işlerin o modüllerin içine konması gerekiyor. Yakın aynı modülün içinde olması gerekiyor ki performans dezavantajı yaratmasın. Çünkü diğer modüllerle iletişim bir miktar yavaş. Böyle olunca
İlginç.
Windows 7'de, yani Windows 7'nin de bunda bir kabahati var performans konusunda. AMD de zaten bunu söylüyor. Windows 8 ile birlikte senin dediğin olay biraz orada devreye girecek, işte ortam hazır olacak. Yani o esnada da AMD full şeyi çıkardı, haritayı, yol haritasını.
Her sene %10-15.
Evet, yani bu işlemcinin
arttıracağız demişler.
Kendini bulması Windows 8'i gerektirecek gibi gözüküyor. Ya da belki Windows 7'ye bir şey güncelleme arada gelirse.
Windows 8 çıktığında Intel de yeni Ivy Bridge zannedersem çıkartmış yani olacak.
Görünen o ki AMD yine takipte kalan olacak.
Evet, AMD yine izlemede kalacak. Yani belki mimari olarak iddialı, cesur, güzel bir mimari ama uygulamada insanların beklentilerini karşılıyor mu, karşılamıyor mu?
Pek karşılamadı, evet.
Evet.
Bu arada iOS 5 nihayet kullanıma sunuldu. Herkes harıl harıl onu indirmekle meşgul.
Apple cihazlar için.
Evet, bazıları indirme sorunları yaşamış, bazıları işte güncelleme sorunları yaşamış, bir takım sorunlar çıkmış. Ama herkes indiriyor ve indirenlerde genelde ilk izlenimleri olumlu. İlk çok fazla gün, değişim var çünkü.
İlk gün galiba herkes saldırınca.
Tabii belki de ondan oldu.
Sunucularda bir sığınım sorunu oldu ama zamanla. Bir de şey gerekiyormuş, işte iTunes'u yenileyin falan diyorlar bazı sorunların.
Her güncelleme neredeyse bir iTunes'un yeni sürümü çıkıyor.
İşte şeyleri takip etmek gerekiyor. Hata kodları veriyor nedir? Ya cihaz. Evet. Onlar nedir? Onları çözersen hallediyorsun çoğunu.
Cray çıktı mı?
Çıktı galiba.
Jailbreak yok daha.
Daha çıkmaz.
iOS 5'te şey değil muhtemelen.
Şimdi tabii bir de gelmedi. Biz geçen hafta konuştuk. Hani 4S beğenilmedi falan filan.
Evet.
Bir sürü laf yediler. Yine bir günde 1 milyon ön sipariş almış.
İnsanlar kuyrukta bekliyor. Kuyruğun en önündeki kıza $1000 teklif etmişler, yerini bırakmamış. Evet. Şeyde Fifth Avenue New York'ta ünlü caddede Apple mağazasının önünde.
Ben $100 bırakırdım. Yani
yarın mı ne açılacakmış? İşte şey, $1000 vermişler, vermemiş. Şimdi bir şey demeyelim, kızarlar yani enayi falan demeyelim.
Şimdi
alır insanlar sonuçta, bir tutku haline gelmiş.
Tabii canım, yine...
Yani ben o ön sipariş rakamlarına falan hiç şaşırmadım.
Evet. Diğer haber beni ilgilendiriyor. Transformer 2 önümüzdeki ay satışta. Ben biliyorsunuz bunu almak istemiş ve 3G'si olmayınca alamamıştım.
Senin var mı haber? Umutsuz bir şey oldu seninle bu Transformer'ın ilişkisi. Yani umutsuz bir aşk doğdu.
Hayır, şimdi...
Kavuşamıyorsunuz.
Hayır, 3G'yi ekleyeceklerdi. Ekleseler de artık yine olmaz. Çünkü Transformer 2'de Tegra 3 var.
Evet.
Dolayısıyla şimdi kimse almaz onu. Diğerini, eskisini.
Yani eskisini ilk transformer. Kimse almaz.
Şimdi yalnız bunda şeyi de bilemiyoruz. Bunda 3G var mı? Bende o haber de yok. Onunla ilgili haber yok daha doğrusu. Ama herhalde vardır diye tahmin ediyoruz bu sefer. Çünkü çok her yerden eleştiri aldılar bu konuda.
Koymazlarsa fiyat
şimdi olur. İki güzel tarafı var. Hem Tegra
3.
Yani daha önce konuştuğumuz şey şu 4.1 işlemci mimarisi falan filan Kavel kodlu yeni Yonga seti. Hem de Android 3 ama Android 4 şeyi kesin İhtimali, çıkacaktır.
Evet tabii update'i. Olabilir.
Ya sonuçta insanlar bu tablet için heyecanlanacak daha da fazla.
Tabii ya, Android 4'ten çok mutlu değilim. Çünkü bu mesela klavye olayını sonradan ekliyorlar Android'e. Belki 4 biraz o açıdan, yani adaptasyonuyla belki biraz gecikebilir ama sonuçta çok da fazla gecikmez.
Tabii bir kere yapıldı yani. Sonuçta çok dünyayı baştan
tabii,
keşfetmeyecekler.
Ya bu arada niye Asus Transformer? Çünkü klavyesi çok iyi.
Evet,
klavye entegrasyonu harika.
Artık herhalde 3G'li gelir canım.
İnşallah. Şimdi diğer habere geçeyim. Ubuntu 11.10 çıkmış.
Yeni Ubuntu yılda 2 kere çıkıyor. Yeni sürümlerini. Çok önceden zaten tarihini belirliyorlar. İşte biri genelde 4. ayda çıkıyor, biri 10. ayda çıkıyor. Şimdi yeni sürümde şey yapmışlar. Gnome ya da işte GNOME ortamı var ya, Linux'ta evet. Çalışma ortamı, onu kaldırmışlar. Kullanıyorlar, yapı taşlarını arka planda kullanıyorlar ama seçenek yok arayüz olarak. Kendi Unity arayüzleri sadece. İşte login manager'ı falan değiştirmişler.
Çok iyi, radikal değişiklik yapıyor ya.
Yani, evet. Ubuntu yani Linux'u artık ben sürükleyeceğim gibi bir havaya girdi. Linux 3 kernel'ini kullanmış. Mail için Thunderbird'ı koymuş. Daha önce Evolution diye başka bir mail istemcisi kullanıyorlardı. Şimdi umut bir de şeyde. Hani bu bir güncelleme. Önemli de bir güncelleme ama daha büyük güncelleme önümüzdeki yıl Nisan ayında. Bakalım. Ama şey de geldi. Hafiften Ubuntu'ya tepkiler de yükselmeye. Ben bir şey popülerleşir sonra herkes düşman olur ya. Şimdi hani Ubuntu'da tabii Linux masa üstünde kullanıcı bazında Linux dünyasını çekip çeviriyor. Hani kendisi standart oluşturuyor, şey yapıyor. Başka hiçbir Linux dağıtımının yapamadığını yapıyor. Çok zaten hani bir firma Ubuntu. Diğerleri gibi amatör geliştirilen şeyler değil. Ama işte böyle kurumsallaşınca, öne çıkınca, güçlenince de hemen tepki geliyor. Hele böyle ayakların işte açık kaynağa basıyorsa, gönüllü çalışan programcılara basıyorsa bir anda tersine dönebiliyor. Bakalım. Ben Ubuntu'yu seviyorum ve destekliyorum. Şey oldu çünkü Özkan. Eskiden hani birisi gelip yani bize ya da şöyle sorular gelirdi ya da hani şunu sorarlardı. Abi hangi Linux'u kuracağım? Debian mı kurayım? İşte SUSE mi kurayım? Red Hat mı kurayım? Var oğlu var. Şimdi artık Ubuntu. Yani bizim de verdiğimiz cevap Ubuntu. Hangisini kurayım diyene ya da işte Linux kuracağım ne yapayım diyene Ubuntu diyoruz. Ya da Pardus diyoruz işte Türkçe falan istiyorsa. Şey oldu. Hani tek bir paket oldu.
Benim Ubuntu kurduğum birkaç arkadaşım var. Tabii ki Windows tabanlı sistemle alışmışlar yıllardır. Çok bilgili değiller. Hiçbirinden bir şikayet gelmedi. Değil mi? Şeyi hepsi de çok işte güzel. Şunu nasıl yaparım diye bir şey söylüyorlar hep ama onun depo yöneticisini bir kere öğrendiğin zaman işte mesela ne oynatacaksın? Video ile ilgili anahtar kelimeyi yazınca zaten depodan karşı uygulama çıkıyor. Kurması da çok basit. Gayet kullanıcı dostu.
Şeyi de çok güzel şu live versiyonu evet. Yani USB'ye ya da CD'ye koyup bilgisayara açtığın versiyonu da çok güzel.
Kesinlikle.
Ben cebimde öyle bir kurulum taşıyorum. USB'den istediğin bilgisayarı aç, kendi bootmarklarınla evet. Çalışmaya başla. Başarılı.
Şimdi önemli bir olay da Android 4.0.
Ice Cream Sandwich.
Evet.
Erimesin de.
İsim bulunmadı. Geçen haftaydı, ertelendi Steve Jobs'un.
Evet.
Birazcık hani Steve Jobs'un anısına falan dediler de.
Yok,
zaten hani marketing olarak da çok aptalca bir şey olurdu geçen evet. Hafta onu duyurmak. Londra demişlerdi, yine mi değişmiş?
Hong Kong diyor.
Hmm. Londra'ya almışlardı çünkü. Onu hani biliyorum. Sonra kaçırdım takip etmeyi. Biz davetli değiliz. Hong Kong'a alınmış ha.
Evet, bakalım ne olacak.
19 Ekim.
Heyecanla bekliyoruz.
Ya 3.0'ın tabletlerde böyle bir şeyini göremedik daha. Ağırlığını, baskınlığını göremedik. 4.0.
Ben şeyi bekliyorum.
Telefonlar için tabii.
Android 4'ten çok yeni Nexus telefon. Büyük olasılıkla orada duyurulacak. İnanılmaz donanım özellikleri olması bekleniyor. HD ekran falan, 1280x720 HD ekran falan bekleniyor. Hadi bakalım nasıl bir şey evet. Olacak. Bakalım Apple mahkemeye verir, onu da verir mi?
Ben size 4 sene 5 sene sonraki senaryoyu söyleyeyim. Bilgisayarları atacağız çöpe, bir tane ekran. Telefonu takacağız, alsana bilgisayar.
Evet.
Bu arada Samsung demişken ve Apple demişken yine ikisi bu haftada kapışmaya devam ediyor. Her hafta bakalım bir şey çıkartıyorlar.
Macera sürüyor.
Galaxy Tab 10.1 Avustralya'da satışı yasaklandı.
Ama bu şey tedbir kararı.
Ama yasak hani, sonuçta yani.
Hani şey değil. Hani Samsung suçlu, Apple haklı değil. Sadece mahkeme sürüyor. Dursun şimdilik satışları.
Evet. Temize götürme hakkı tabii ki hala var.
Avustralya'da.
Evet, oraya sıçradı yani şimdi de savaş.
şey gibi ya, sanki böyle bir ne bileyim risk oynuyoruz gibi haritada. Aynen. O orada işte filanca ülkeyi kazanıyor ama bilmem ne ülkesini. Geçen Samsung'da hani İtalya'da, Fransa'da zannedersem şey geçen hafta konuşmuştum.
Geçen hafta konuştum.
O da orada Apple'ı yenmek üzere, evet. Ama Avustralya'yı kaybediyor. Küresel bir strateji oyunu.
Bunun oyunu yapılabilir aslında.
Evet, bak ama yine bomba bir fikir verdin bak şeye. Samsung vs. Apple, dünya şey global strateji oyunu. Android de şey, fasulyeden kenarda. O işleri karıştırıyor.
Şimdi diğer böyle geçeyim. Microsoft ayda 60 milyar spam mesajı önledik diye bir açıklama yapmış.
Bu şey yaptılar ya, robot botnet, zombi bilgisayar ağlarına yönelik büyük eylemler, şeyler yaptılar. Baskınlar işte, başarılar elde ettiler.
Şey derler yani, ya benim, ben antivirüs kullanmıyorum. Benim bilgisayarımda hiçbir şey yok. İşte benim bilgisayarımda çalınacak veri de yok diye girsin gezenler vardır. Evet. Halbuki olay o değil. Senin tabii bilgisayarına girilmişse senin bilgisayarın bir yere saldırmak için kullanılıyor
olabilir. Tabii, tabii.
Hatta işte bu botnet dediğimiz olay şu. Sen 100 bin bilgisayara hakimsin. Bir şekilde soktun yazılımını. 100 bin bilgisayarı kiraya veriyorsun.
Satıyorsun. Network, evet. Şey gibi Amazon'dan nasıl bulut satın alıyorsun, evet, işlemci gücü bellek. Onlar da şey satıyorlar.
Tabii.
Zombi bilgisayar.
O bilgisayarlardan biri senin bilgisayarın, evet, olabilir.
Tabii.
Üstünden para kazanılıyor, bir de suça karıştırıyor.
Bunları bile umursamıyorsan bile şu var. Bilgisayarın yavaşlıyor. Tabii. Çünkü arka planda devamlı yok saldırı yapıyor, mail yolluyor bilmem ne. Artık kotan gidiyor.
Yani.
Hani hiç yasa dışı kısmını bile kafaya takmıyorsan bunları takacaksın. Bilgisayarın yavaşlıyor.
İşte şimdi botnetle savaşıyorlar. Yani bunların yönetilenleri, evet, buluyorlar. Bir anda işte binlerce bilgisayar botnet çöküyor.
Evet.
Zombi bilgisayarlar çöküyor. O sayede spamler azalmaya başlamış.
Çok ilginç bir şey botnetler. Evet. Onlarla savaşma metotları da enteresan. İşte şeyi falan ele geçirmeye çalışıyorlar. O botların bağlandığı ana master sunucular, evet, var. Onların yönetimini ele geçiriyorlar. Hatta onu ele geçirip de botlara hani ilaç yolluyorlar. İyi niyetle bu sefer hani botu öldürecek şey antibiyotik yolluyorlar falan filan. Çok ilginç. Çok büyük bir savaş sürüyor. Microsoft orada başı çekiyor. Bravo.
Faydalı, evet, bir iş yapıyorlar.
Evet.
Google'dan devam edelim. Dart programlama dilini.
JavaScript geliştirmiş hali, evet, diyelim.
Sen bu işten anlıyor musun?
Ya yazılımdan anlıyorum doğal itibariyle. Yani bu yazılım olayları çok enteresan. Şimdi mesela Google Dart JavaScript'in geliştirmiş hali olarak piyasaya sürdü. Chrome'da destekliyor.
Evet.
Şimdi bunun piyasa tarafından kabul görmesi için bir kere Microsoft'un Internet Explorer'a, Apple'ın Safari'ye, işte Mozilla'nın Firefox'a destek koyması lazım. Şimdi orada bu destek olacak mı olmayacak mı çok önemli.
Patlıyor, evet.
Onu göreceğiz. Creative Commons 3 lisansıyla çıkıyor ama tabii ki buradaki tüm şeyi, bunun standart olmayacağını Apple ve Microsoft verecek. Onların tutum verecek. Mozilla Firefox kesin uygular. Hiçbir sıkıntı olmaz diye tahmin ediyorum.
İlk duyurulduğunda şöyle bir ifade kullandılar. İşte web'in Visual Basic'i çıkıyor. Şimdi JavaScript ile programlama biraz karışık bir iş.
Zor.
Yani
çünkü C tabanlı oluyor. Evet, C'yi, evet, bilmek gerekiyor.
Yani bariz bilgisayarla bilgisayar programcılığı yapıyorsun. Birazcık tabii hani daha hafif bir şeyler lazımdı. Hani PHP falan da aynı şekilde. O yüzden hakikaten web'in Visual Basic gibi bir şey çıksa güzel olur.
Yani JavaScript'i aslında son dönemde baya baya iyi noktalara getirdi.
İşte kütüphaneler falan çıktı.
Evet. Şu an neler yapabiliyorsun? İşte Ajax olayı denen, evet, interaktif web siteleri. Hep, evet, JavaScript ile mümkün olan şeyler. Bunu bir adım daha ileriye taşıyabilirler. Ve bayağı bir framework de kullanılıyor. Göreceğiz. Yani ben destek bulmasını isterim açıkçası.
Diğer habere geçeyim. Microsoft'a geri dönelim. Hotmail güncellemesi geliyor. Ve bayağı iyi geliyor. Şöyle bazı rakamlar yayınladı Microsoft. E-bülten ve fırsat e-postaları %50.
Fırsat postaları.
Sosyal ağ güncellemeleri %17. Tamam. Kişiden kişiye yazışmalar sadece %14 abi.
Doğru.
Şimdi işte Microsoft bundan yola çıkarak Hotmail'i öyle bir hale getirecek ki, yani sırf hani o çok spam olduğu bariz mesajlar, organ büyütme mesajları değil, onun dışındaki senin de istemediğin, kişisel olarak tercih etmediğin evet. mesajları yönetebilir hale geleceksin. Zaten yönetiyorsun da onu kontrol edebileceksin daha detaylı.
Anladım.
Artı sistem de akıllı. Senin neyi işaretlediğini, neyi istemediğini öğrenecek. Analiz ederek, öğrenerek artık sana daha az iş bırakacak. Mesela bülten diye bir kategori koyacaklar. Böylelikle onlar inbox'ına düşmek yerine bültenlere düşecek. Senin yani amaç şu. Her şey şimdi hiç sen müdahale etmezsen, kural mural koymazsan inbox'ına gelir ya.
Evet.
Burada artık onu Microsoft Hotmail'de kendi yapacak. İşte kategori bültenler olacak. Bültenler oraya gidecek.
Ben size bir rakam söyleyeyim bu arada bülten dedim. PC Labs'a kullandığım e-mail adresi, işte Murat geçen telefonu açtı dedi mail gitmiyor sana geri dönüyor. Bir baktım kota dolmuş. Hmm. Uyarı veriyordu ama bu kadar çabuk dolacağını tabii tahmin etmiyorsun. Birkaç tane büyük dosya gelince baktım pıt pıt doluyor. Bir temizliğe başlayayım dedim. Nereden başladım tabii ilk fırsat sitelerinden. Bilindik sitelerin ismini yazdım. Bir senelik e-mail yaklaşık 900 MB silinmiş oldu.
Müthiş.
İnanılmaz bir spam.
Evet.
Ve bu arada şeyden bahsetmişken umarım şöyle bir özellik geliyordur Hotmail'e. Listede göremedim ben. Mesela Gmail'de de eksiklik var. Şimdi ben kotamı işte 7 GB kapasite var. Bunu azaltmak istiyorum.
Evet.
Filtreleme seçeneğinden şeyi seçiyorum. Diyorum ki bana işte 6 ay ve öncesindeki ekli dosya olan dosyaları getir.
Evet.
Ama şunu seçmek istiyorum. Ekli dosyalar ama boyutu da 2 MB'dan büyük olsun.
Evet.
Bu son dediğim seçeneği ekleyemiyoruz şu anda Gmail'de. Hotmail'de bu tür mesela temizlemeyi programlama gibi seçenek koymuşlar. Umarım.
İnşallah vardır.
Böyle bir şey
evet,
vardır.
Evet.
Çok çok gerekli.
İşte bültenleri %95 oranında tanıyabildiğini söylüyorlar açıklamada. Onun, yani biz kendimiz de tanıtabiliriz ama o kendisi de bu kadar tanıyormuş. Bu ilginç bir özellik daha. Tek tıkla abonelik kaldırabiliyorsun. Yani bülteni seçiyorsun, kaldır diyorsun aboneliği. Hotmail senin yerine diyor ki bunu göndermeyin kardeşim.
Ama onun için şey lazım. Hani ben işte uydurdum şimdi Dark Hardware bülteni yolluyorum. Sen istemiyorsun Hotmail kullanırsın kaldır dedin. Ama benim de hani bir şekilde altyapımın Hotmail'de konuşacak halde olması evet. lazım ki Hotmail desin Murat istemiyor bültenleri benim sunucu kaldırsın.
Evet.
O yani o kesin ASP'ye gerektiren bir şeydir olur.
Ya bu şey
böyle
var.
Böyle düzgün kullanılmaz.
Üst, böyle çok kurumsal derecede e-posta hizmeti sunan firmaların hepsini zaten... Türk servis sağlayıcılarıyla e-posta servis sağlayıcı irtibat halinde.
Tabii. Zaten aksi gitmiyor mail.
Tabii tabii. Mümkün değil.
Bültenlere gitmiyor.
Ve tabii kendi kişisel kategorilerini de her zaman
yaratıyorsun.
Yaratabileceksin. Valla güzel şeyler bakalım ne olacak. Ben yıllardır kullanmıyorum Hotmail'i.
Ben tüm hesaplarımı unuttum. Bloklamışlardır herhalde.
Herhalde.
Kapatıyorlar galiba. Valla Hotmail'i artık pek kullanan kalmadı.
Ya Hotmail'in şöyle bir kötülüğü oldu. İmajı kötü. Yani Hotmail'le bir şey verdim ya birine... Evet, ciddiyetin azalıyor.
Evet, gereksiz bir iş yapıyoruz gibi falan.
Bir de bir ara Hotmail'in güvenliği çok daha düşüktü.
Evet.
Hotmail, Yahoo iyiydi. Hotmail kullanıyorsan ve hani mail hesabım hacklendi falan diyorsan sana müstahak diyorduk.
Evet.
Açtılar tabii ki o dönemleri ama o izler kaldı içimizde.
Abi bu haber ne? Meşhur hacker.
Hackerazzi.
Yakalanmış.
Ya bu adam işte 35 yaşında bir ama çok daha yaşlı gösteren bir kardeşimiz. Ünlülerin belalısı. Şeyi kafayı bu celebrity denen işte şöhretlere takmış. Bunların mail accountlarını hackliyor, kırıyor, içine giriyor. Ve şey yapıyor bir de hani şimdi sonuçta hani ne bileyim işte ünlüler birbirlerinin arkadaşı olduğu için işte... Uyduruyorum. Brad Pitt'in hesabına girerse oradan işte Angelina Jolie'nin mail adresini öğreniyor. Ona da bu sefer hedefini alıyor, bulaşıyor falan. Ünlülerin işte yazışmalarını elde ediyor. İşte bazen bu işte Scarlett Johansson falan işte enteresan fotoğraflar elde ediyor. Gerçi o konuda hani toplumun geneline sonsak adamı mahkum etmek istemezler herhalde. İşte birçok ünlünün canını yakmış. Bir kısmının ismi açıklanıyor işte bu Scarlett Johansson, işte Christina Aguilera falan. Bir kısmı da ismi açıklanmayanlar var bayağı. Adam dediğim gibi bir takıntı haline getirmiş. Ünlülerin belalısı olmuş.
Ama öyle şeyler var ki isimler mesela. J.A. Jennifer Aniston diye.
Herhalde. Herhalde.
Herhalde. Isimler var.
Bak, BP Brad Pitt olabilir abi. Tutturmuş olabilirsin.
Belki, yani. belki. İşte onları kesin çözmüşlerdir o baş harflerden de biz o kadar meraklısı değiliz şeyin, olayların. İşte bu adamların yazışmalarını, işte varsa böyle fotoğrafları falan ele geçirip yayınlıyor. Sahte isimlerle bilmem ne yayınlıyormuş, yakalamışlar. Adam da şey demiş,
ya iyi ki yakaladınız hani beni durdurdu. Çünkü ben hani ben bu işin müptelası oldum. Kendimi kontrol edemiyorum. İyi ki beni yakaladınız demiş.
Savunması da buysa
korkunç. İşte Wired'ın haberine göre. Artık başına neler gelecek bilmiyorum. Enteresan bir adammış.
Evet, ufaktan ülkemize geçelim.
Tamam.
ÖTV zammını nasıl buldunuz?
Valla acıyla, gözyaşlarıyla karşıladık. Korkunç bir zam yani. Çok büyük bir zam. Çok acımasız bir zam. Bir anda telefon fiyatlarında... Evet,
bizi vuran kısmı orası.
Bir de şeyi düşünsene Murat, hani 2 milyarlık işte filanca iPhone'un fiyatı 50 lira arttı. Hani şey diyebilirsin, tamam ya işte Freddy'li 2 milyar veren 50 de verir de 50 liralık da telefon var, 100 liralık da telefon var. Ve şey diye benim bildiğim kadarıyla bir ayrım yok. Bu telefon ekonomi telefonu, buna çok vergi bindirmeyelim. Böyle bir ayrım yok. Aynı muameleyi görüyor.
Evet.
Yazık yani, 100 liralık telefonun 150 lira olması korkunç bir artış.
Öyle. Almayanlar pişman olmuştur şimdi.
Medya yine şey, medya pek ilgisiz. Hani daha önceki hükümetler zamanında olsa daha çok ses gelirdi de şimdi biraz daha başka haberler daha çok ilgi çekiyor. Bana çok acı. Otomobil fiyatlarına gelen artış. Artık içki sigara zaten günah keçisi olmuş. Her şey şey her şey zam hep onlara. Ama telefonlara yazık oldu.
Tabii garanti vergi bunlar yani. Hiçbir şekilde uçarın kaçarın yok. Ödüyorsun satın aldığın
esnada. Tabii esnada. Kaçırma şansın yok.
Diğer taraftan toparlayamadıkları için bu tarafa yükleniyorlar. Yani ÖTV taraf şey motorlu taşıtlar tarafındaki şey muazzam. İşte 1600 ile 1200 arasındaki %60'dan %80'e bile çıkıyor. Şaka gibi.
Korkunç ya, korkunç. Yani böyle bir
yalnız böyle bir şey
rakam
bekleniyordu açıkçası. Çünkü cari açık var, ithalatı kısmak için bir şeylerin yapılması yapılacağı konuşuluyordu. Yani. Demek ki
ya ama şimdi 1600 ile 1200 cc arasındaki işte oranı arttırıyorsun da bu şey etkilemez ki. Gider 1600'lük alırsın. Yurt dışından gelen araba alırsın. Araba
o kadar da varsa kısamazlar tabii ki. Ama bir şeyler yapılması gerekiyordu. Yani bir şeyler bekleniyordu bu şey.
Hayır bir de şimdi ben şeye garibime gittim. Hani üretim alternatif mi var ülkemizde?
Tabii canım.
Yurt dışından şeyi
kısıyorlar. Ama işte ne olursa
ya burada olsun. Tüketimi kısmaya yönelik bir şey.
Evet öyle.
Ama tüketimi kısıp bu sefer vergi, alacakları vergiyi azaltma tabii gibi doğru şeyleri olabilir.
Yani
bunların dertleri fazla vergi mi almak, az vergi mi almak. Yani o da şey değil muammada.
Çözemiyoruz. Tek bildiğimiz almak istediğimiz şeylerin fiyatları arttı.
Evet.
Evet. Şu alkollü içki meselesi biraz enteresan. Şu çünkü biliyorsun bunun sahtesini yapıp insanları öldürüyorlar. Acaba tabii, o tip tabii tetiklemeleri olur mu diye düşünüyorum.
Şimdi bu vergi her şeyin Murat hani çok sıktın mı?
Öngörülemeyen şeyler oluyor değil mi?
Benzini pahalaştırırsan kaçak mazot, kaçak benzin çıkıyor. İşte sahte benzin, kaçak mazot çıkıyor. İçkiyi bu kadar üzerine binersen sahte içki çıkıyor. Onun da kaçağı var, bilmem nesi var. Telefonu falan bu kadar bindirirsen gitti gidiyor coşacak. Yine şey Amerika'dan sipariş beklemeli bilmem telefon falan gibi şeyler var.
Bir de onun ek sektörü var abi. Sen getirdin kaydettirmedin diyelim.
Ha, pasaport kaydedilmesi. 200
liraya 250 liraya onu kaçak bir şekilde yapıyorlar.
Oh güzelmiş. İşte çıkıyor. Yani böyle sıktın mı bir yerlerden pırtlayacak tabii. Yani
bir arabada olsun. Kaçış yok.
Arabada kaçış yok. Onun da artık bir şeyini bulun. Artık ne olacak bilmiyorum. Yani şey mi? Motor hacmini düşük mü gösterecekler? Ne yapacaklar? Kötü. Kötü. Yani bu çok canımızı acıtan bir artış.
Evet.
Bu haftanın tek kötü haberi de bu değil üstelik. Adil kullanım sözleşmesi felaketi yaşıyor bir de bazı arkadaşlarımız.
Bana dün mail geldi Süper Online'dan.
Biz yaşıyoruz değil mi şu
ne
anda?
Ne diyor? Önceden mi haber veriyor?
%80'e ulaştınız diyor.
İyi. %20 daha yaptın mı keseceğim.
Ne yapayım? Daha önceden yapmıyordu.
1 megabite iniyormuşuz.
Evet.
Bu vardı ama kimse uygulamıyordu.
Ya şimdi elimde benim hem T-Net'in ADSL'i var hem de Super Online Fiber aldım. Alınca hemen iptal ettirmedim T-Net'i çünkü bir sıkıntı olabilir diye. Hakikaten sıkıntı oldu. 20 megabit limitsiz bir aldım adil kullanımda işte. Hızı 2 megabitlik ADSL'den daha kötü evet gün boyunca. Şimdi gideceğim iptal ettireceğim dolayısıyla fiberi. O mesaj da gelmiş. Hani nereden nasıl indirdim o kadar şeyi bilmiyorum ama herhalde annemin bilgisayarına virüs var bir şeyler indiriyor. Botnet. Bizim de botnet olabilir yani.
Evet, olabilir. Ama çok enteresan. Senin... Bir yandan da şey var Murat. Bir yan, bir süredir televizyonlara bazı reklamlar çıkıyor. İşte evet. ADSL süperdir. ADSL kesilmez. Hı. İşte Türk oyun takımı diye bir arkadaşlar çıkar belirlemişler. İşte o arkadaşlar diyor ki internet kesilirse indirirler adamı falan gibi şeyler söylüyorlar. Ya asıl kota ADSL'de var. Ve bu reklamlarda çünkü devamlı ADSL kotasızdır. Çok güzeldir diyorlar. Evet. ADSL'de kota var. ADSL. Yani kota olmasa bile işte adil kullanım var. Zaten işte Super Online'ın direkt bağlantısında da bu adil kullanım iyice öne çıkıyor. Çünkü bağlantı hızı yüksek. Daha çok batıyor yani limitler. Kabloda yok kota.
Kablonun kotalısı var.
Kotalısı var ama hakikaten kotasızı da var. Yani aha, benim kullandığımda adil kullanım, madil kullanım yok.
Seninki ne?
İşte Turkcell'ın 5 megabit bağlantısı. Benimki ne? Uydu net. Aha. Uyduyla ne alakası varsa hiçbir kota moto yok.
Ya size bir şey diyeceğim bu arada. Şimdi ben kablo neti çok az süre kullanabildim. 1,5 sene kadar. Ve bugüne kadar kullanıp da memnun olduğum, yani en fazla memnun olduğum bağlantı şekli kablo netti.
Özkan, kablo netin sorunu şu. İşte kablo internetin. Semte göre, altyapıya göre çok değişiyor.
Evet.
Eğer şanslı bir semtteysen unutuyorsun böyle 5 yıl modem kendi kendine çalışıyor. Sen onun varlığını bile unutuyorsun ama mesela benim eski şeyim, semtim Bakırköy'de, Yeni Mahalle kısmında. Adı Yeni Mahalledir ama Bakırköy'ün en eski tarafıdır. Altyapı da keyifsizdi. Ben teknik servisteki adamlarla arkadaş olmuştum. İsmen falan tanışıyorduk artık. Sorunlardan hiç kurtulamadım. Ama Beylikdüzü'ne geldim işte bir senedir. Hiçbir sorun yok. Bir senedir daha teknik servisi bir kere aramadım. Çok değişiyor semte göre, şey, altyapıya göre.
Süper Online fiber hizmetinde şey, işte telefon açıp şikayet edin. Dedim ki yani sıkıntı var.
Evet.
Akşam 7'den sonra YouTube'da bir videoyu 360p kalitesinde bile mümkün değil, izleyemiyoruz. Gelmiyor, olmuyor yani, bekle bekle yok video. Bana sundukları çözüm şu, işte olabilir. Modemi kapatın, tekrar aç.
Sonra izleyin. İşte
10 saniye tekrar kapat, tekrar aç.
Olacak yani. İş mi? Peki Özkan, nedir şey adil kullanım sözleşmesi? Kaç GB'ı konuşuyoruz burada?
20 GB diye hatırlıyorum.
20?
Evet.
Steam'den 2 tane oyun aldın.
Bitti.
Bitti. 2 tane 8 GB oyun aldın.
Tabii.
Bir de Ubuntu'nun yeni sürümünü çektin bu hafta çıkan. Tamam, kota evet, doldu. Hani illaki korsanlık yapman gerekmiyor.
Tabii tabii, plan program yapacaksın abi.
20
bu ay bir şey. Oyun, önümüzdeki ay 2 oyun. Bir oyun işte şu ay Ubuntu indirdim.
Felaket, çok düşük. Çok, ya ben daha önceki sohbetlerde de söylemiştim. Ben kotalı internete çok karşı değilim, hani kota fikrine, ama kotaların yüksek olması lazım. Evet. Ya adama 20 megabit internet veriyorsun. 20 GB'de download limiti koyuyorsun. Akıl alacak bir şey değil.
Şimdi ben bir ara bunun araştırmasını yapmıştım. Bir haberini yaparken Amerika'daki kablo internet tarifelerine baktım. Hepsinde şey var.
Kota var.
Kota var. Hepsinde var. Ama kotasız bir tane tarifi. Tabii. Ama 60 GB'dan başlıyor.
Tabii tabii. Kotalar rahatsız etmeyecek, evet, kotalar.
Ve bir tanesi vardı mesela işte kaç megabit? 20 ya da 25, pardon, 10 ya da 15 megabit bağlantıydı. 250 GB kota var.
Değil mi? Yani biz ilk programlarımızdan birinde TTNet'i Play Store oyun dükkanı konusunda çok eleştirmiştik. Hı. Çünkü TTNet insanlara 4 GB limitli ADSL paketleri satıyordu.
6 GB'lık
Play Store'da 8 GB'lık, 6 GB'lık Crysis 2 oyununu satmaya çalışıyordu. Çok gülmüştük, çok ironik bir şeydi. Hiçbir şey değişmedi o konuda. Şimdi Play Store'u yeniden açmaya hazırlanıyorlar. Çok yüzlerce oyunla, bizim o eleştirdiğimiz günleri aşarak. Ama TTNet'in kotalarında bir şey değişmiyor.
Bu arada çok Play Store düşük dediniz de aklıma geldi. Play Store yaz aylarında yüzlerce oyun olacaktı. Halen bir şey yok değil mi? Değişim.
İşte bugün yarın açacaklarmış. Yüzlerce oyunla açacaklarmış. Konuştuk başındaki direkt arkadaşlarla. Ama işte Özkan, hani açılsa ne olur? İnsanların çoğu şu en düşük paketi kullanıyor. 4 GB. Evet. 4 GB işte bir Linux yeni sürümünü çektim. 4 DVD sürümünü çektim. 4 GB demek. Bu limitler çok düşük. Yoksa evet, tamam kotalı olsun ama bence 10'la çarpılması lazım limitlerin en azından.
Evet.
Şimdi sen 20 megabit kullanıyorsan 200 GB kotan olmalı. Yoksa
ya
niye,
ben 60 GB'a bile razıyım yani.
Değil mi? Çok az. Çok çok düşük limitler.
Hayır, şimdi sorun şu. Şimdi bize verilen hizmet gerçekten 20 megabit olsa, o hizmet kota açtığında 1 megabit indiğinde video izleyebilirsin. Evet. Ben 20 megabitle zaten video izleyemiyorum YouTube'da.
Verim alamıyorsun bile.
20 megabitle demek ki bunun 20'de 1 olacak. Ben 1 dakikalık videoyu 5 saatte yükleyeceğim demek ki bilgisayarıma.
Tabii ki. Tabii ki.
Bir de şöyle bir şey var. Kutu hesabını düşünürken biz 10 yıl önce internetten indirebileceğimiz veriyle şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Yani internetteki dosyaların boyutları da büyüdü.
Artık patch oyun yaması 1 evet. gigabyte ya.
Eskiden oyun yamasıydı.
Disketle çekiyordu
gerçekten. Ya bu şeye benziyor işte. Her ay trafiğe 900 araç katılıyor. İşte E5'i yaparken zaman demiş ki bir şerit fazla bile buraya. Yapmayın.
Evet.
Durumlar kötü.
Diğer habere geçiyorum. Uçuş modunun yasaklanması ile ilgili bir öneri var. Elektromanyetik kirliliği önleme, ölçme, araştırma ve eğitim derneği.
Ya bir şey diyeceğim. Yine kendi kendimize şey olmuş yani. Türkiye'de kendi kendimize konuştuğumuz
yani bir şey derneği. Varlığından anca böyle bir sansasyonel açıklama yapınca varlığından haberdar olunan dernekler. Ben bayılıyorum bu derneklere. Bir tanesiyle
çok... İddiadikleri şey de çok komik. Diyorlar ki işte uçuş modu tamam zarar vermiyor ama kullanıcı yanlışlıkla açabilir. Açarsa da felaket olur.
Yani bu nasıl bir şey? Ben o zaman hani ne bileyim işte... Uçakta yemek veriyorlar. Onun tepsisini yanımdaki adamın kafasına vurabilirim. Hani o zaman vermeyelim. Yani böyle olursa ya olursalı falan senaryolar olur mu ya? Zaten uçuş modu hala biliyorsun Türkiye'de sorunlu bir şey. Gerçi ondan da bahsetmişler. Evet şimdi sen telefonlar artık sadece telefon değil her şey. İşte açıyorsun uçakta Angry Birds oynayacaksın.
Evet.
Yandaki teyze huylanıyor. Çünkü o... uçuş modu falan haklı bilmiyor tabii ki. Hostesi çağırıyor bilmem ne şikayet ediyor seni. Hatta ya da işte direkt sana giriyor. Bulaşıyor falan. Genelde uçuş modu hakikaten hani eskiden şeydi. Hostes de bilmiyordu. Hostes de gelip sana tantana ediyordu. Şimdi o birazcık hani kabin ekibi uçuş moduna ses çıkartmıyor. Onlar da biliyorlar, kullanıyorlar da. Yine de dediğim gibi yanına oturan 80 yaşındaki teyzeye anlatman çok zor. Teyze bu uçuş evet. modunda falan. Bir de böyle adamlar ortaya çıkıp işte elektronik mühendisiymiş kendisi sağ olsun dernek başkanı beyefendi. Böyle açıklamalar, böyle demeçler verince nasıl oluyor işte MP3 çaları kapat diyor, şeyi kapat diyor. Şimdi bir de şu da yok. Bu arkadaş işte şey demiş işte uçuş kalkış sırasında, iniş sırasında şeyi kapatın diyorlar. İşte MP3 player'ı hesap makinesini bile kapatın diyorlar diye anons yapıyorlar demiş. Onu kendine hani delil şey gibi destek almış ama bu arkadaşın şunu bilmesi lazım. Bu mühendis beyefendi zaten biliyordur da biz hatırlatmış olalım. O anons kalkış sırasında PSP ile oynama, iniş sırasında PSP ile oynama. O uçağın iletişimiyle, Wi-Fi ile, bilmem nesiyle değil. O daha çok Özkan. Kalkış, ya bir şeyler ters gidecekse ya kalkışta gider ya inişte gider.
Evet.
Adam istiyor ki uçağın 90 saniye içinde boşaltılması lazım bir yere iniş durumunda, acil iniş durumunda falan. Adam diyor ki bu 90 saniye içinde sen bir de boynuna dolaşan PSP'nin kulaklığı boynuma dolaştı. PSP elimden fırladı, yanımda oturan Murat'ın gözüne girdi falan. Böyle şeyler olmasın diyor.
Evet.
Hani o yüzden hesap makinesi bile kullanma diyor şeyde. İniş kalkış sırasında. Evet. Aslında hani nedeni daha hani lojistik bir şey, elektronik bir şey değil. Kurtarmayla bu acil durumda uçağın boşaltılması konusuyla şey ilgili.
Olur mu? Diyor ki açıklamada uçuş moduna geçmek isteyip de geçemezlerse yani öyle bir risk var mı size bu risk midir?
O zaman hostes gelsin geçirsin herkesi. O yani o risktir. Risktir de Murat. Ama şey ne olacak? Dediğim gibi yani benim de elimde sivri kenarları olan bir dosya var diyelim. Onu senin kafanı gözüne vururum yani delirdim. O da risk o zaman o da almayalım. Yani bu şey.
Bir tek orada şuna hak verdim. Yani cep telefonları, modern telefonları alıyorsun kullanmayı bilmeyen bir sürü insan var.
Var.
Uçuş moduna geçiremeyecek insanlar hakikaten vardır. O ve uçuş boyunca o telefon açık kalabilir hakikaten.
Vallahi ya ama yeni nesilde falan şey. Bunu bilmem zor çok
şey.
Zor.
Ya o zaman bunu bir şekilde bu bilgiyi arttıracaksın.
Evet.
Hostesleri, hostes demeyelim, uçuşu, kabin ekibine eğiteceksin. Çünkü Murat, telefon artık dediğim gibi, tamam senin söylediğin şey kesinlikle doğru. Şöyle söyleyeyim, dünyanın önemli müzelerinde, önemli sanat eserlerinde fotoğraf çekmek yasak. İstanbul'da açılan akvaryumda ve benzer akvaryumlarda fotoğraf çekmek yasak. Çünkü niye? Flash, Flash çok yoğun bir ışık. Evet. Flash'ın aktardığı ışık enerjisi, enerji, mesela tabloların falan, işte boyaları zaten devamlı soluyor. O solma işlemini hızlandırıyor. Evet. Enerji gibi atomları hareketlendiriyor çünkü. Balıkları falan da, balıklar normalde suyun altında gayet karanlık bir ortamda yaşayan hayvanlar. Sen 10 santim ötesinden şak diye flash patlattın mı, gözleri zedeleniyor ve kör oluyor. İşte bu yüzden çekmeyin diyorlar. Oluyor mu? Olmuyor. İstanbul Akvaryum'a, bu Florya'daki akvaryuma ben 2 hafta önce gittim. Çıldıracaktım. İnsanlar hani devamlı anons yapılıyor. Her köşeye flashlı çekmeyin yazılmış. Herkes çatır çatır çekiyor. Çoğu da bilmiyor zaten flashla çekmeyi, yani flashı kapatmayı falan bilmiyor adam. Cep telefonunu çıkarmış çekiyor. O yüzden Murat'ın dediği doğru. Hani insanları bir şekilde kontrol etmek, bir şekilde ya şey
ben,
lazım.
Ben şeyi anlamıyorum. Yani mesela uçaklar bu kadar teknolojik olarak en gelişmiş aletler. Yani içeride telefonun telefon modunda kaldığını gösterebilen bir uyarı yok mu?
Ya da çok şey olsa. Hani gönül şunu ister. Uçağa biniyorsun. Uçak bir master sinyal yolluyor. Telefonlar uçuş moduna düşüyor otomatikman. Ya, hani hayal, ya, bilim
bu,
kurgu.
Ya bu çok şey bir şey. Şimdi ben son dönemlerde biraz uzaktan kumandalı cihazlar uğraşmaya başladığım için biraz daha bu elektromanyetik alanı biraz daha yakından tanıma fırsatım oldu. Şimdi o sinyaller aslında GPS ve pusulayı bozmasın değil mi abi? Sen o şeyi daha iyi biliyorsun.
Özkan, bizim ailede havacı çok, pilotlar var. Konuşuluyor bu konular. Şey, bana verilen hani bilgi, aletli iniş sistemi var ya, ILS. Çünkü günümüzde uçakların çoğu kendi kendine iniyor. Pilot şey başında duruyor işin. Ama kendi iniyor uçak. Pilot sadece müşahede altında tutuyor, bir şey olacak mı? ILS'in sinyalini bozuyor diyorlar. Yani uçak bir anda yapmaması gereken bir hareketi yapabiliyor diyorlar.
Ya o da tabii ki şeyle ilgili, yani pusulanın ve GPS'in sinyalinleşmesiyle ilgili. Aslında mesela şunu demeye çalışıyorum ben. Bizim taktığımız kemerdeki o metal, o da bir elektromanyetik alan yaratıyor. Ama kendi, çok ufak, kendi etrafında.
Kendi şeyinde. Atomlarının şeyle, evet. Spin hareketi elektronlarında.
Ya aslında çok fazla elektromanyetik şey var, sıkıntı var. Dolayısıyla hani o sinyal gönderme ya da bunu anlayabilir falan filan çok mümkün. Yani senin kemerinin içinde bu sinyal gönderiyor, bunu da kapat kardeşim diyebilir öyle sistem.
Özkan, ben şunu düşünüyorum. Şimdi insanlar telefonlarını kapatmak istemiyorlar. Ha, artı şu da var. Geçen gün işte, şimdi bu yayınımız üzerine gelen yorumlarda da olacaktır. Rus yolcular telefonlarını kapamıyor. Ya da kapasa da açıyor falan. Yaka silkiyorlar Rus yolculardan.
Evet.
Kapamayan çok insan var. Mesela deniz otobüsünde hemen hemen kimse kapamıyor artık. Bence ya insanlar, bu artı telefon o kadar hayatımızın önemli bir parçası haline geldi ki, telefon dışındaki işleriyle, insanlardan bu sağduyuyu göstermelerini, bu zekayı göstermelerini, saygıyı göstermelerini beklemek mümkün değil. İnsanlar bu telefonları kapatmayacaklar. Dolayısıyla artık bu işi teknoloji tarafından çözmek lazım. Yani ya uçağa, işte ya uçağa telefonu açtıracak sistemi koyacaksın. Herkes açacak. Onun da bedeli şu olacak. Millet lak lak lak lak konuşacak. Evet. O zaman da kabindeki gürültüden çıldıracaksın.
Gerçi ama havaya çıkınca baz istasyonu
olmadı. Şey olması gidecek. Gerekecek. Yani uçak baz istasyonu olup şeye aktaracak. Hani gezer bir baz istasyonu gibi olacak. Kendi içinde bir şebeke oluşturacak yani. Yani ya bunu koruyacaksın, ya kokpitin işte ve navigasyon cihazlarının şeyini, kalkanlanmasını işte ideal hale getireceksin. Adam açsın telefonu, açmasın, seni umursamıyor, sen umursamıyor olacaksın. Ama bence dediğim gibi, insanlar da artık günümüzde gittikçe daha duyarsızlaşan, gittikçe daha saygısızlaşan ve sürekli hani anlık tatmin isteyen insanlardan işte telefonunu kapa, uçuş modunu al falan bekleyemezsin ya. Yani.
Evet.
Eğlenceli bir habere geçelim. TDK'dan yeni isim önerileri gelmiş.
Gelmiş. Şimdi. Şey varmış, yabancı sözcüklere Türkçe karşılık bulunması kurulu varmış.
Blog yerine e-günce. Güzel.
Güzel. Biz günlük diyorduk. Yani evet. Ben günlük diyordum zaten. E-günce güzel.
Spam yerine, bu kötü, İstenmeyen ileti.
Zaten bu kullanılıyor.
Şimdi yani. Hayır, ama istenmeyen ileti bir kelime değil ki. Evet. Sözcük değil.
O şey tam olmamış.
O olmamış işte, o yüzden. Çünkü birazdan göreceğiz niye olmadığını. Anti-spam yazılımları yerine ileti savar.
O hiç olmamış.
Evet.
İleti şimdi, savar çünkü, hiçbir iletiyi bırakmaz. Evet.
Yani spam'e tek kelimeyle karşılık bulamadıkları için, evet, diğerinde hemen bu sıkıntı oluyor.
Evet.
Mousepad yerine fare altı. Onu da zaten kullanıyoruz.
Burada yalnız şey yapmamışlar. Karşılık bulunması. Yani yeni bir kelime türetme gibi bir kaygısı yok. Evet, evet.
Ama işte ideal olan odur.
Evet. Şimdi fare altlığı güzel olmuş. Evet. Onu kullanırız. Ben mousepad için hakikaten sıkıntı çekiyordum. Mouse'a da fare diyoruz zaten.
Evet. Orada hiç problem
yok. Blog yerine e-günce olmuş.
Olmuş.
Olmuş. Ama spam'da daha çok çalışmaları lazım. Orada bir kere şu şeye düşmemeleri lazım Murat. Spam da zaten uydurulmuş bir kelime. Hani spam niye spam? Spam aslında domuz etinden, yağından yapılan bir konserve, bir yiyecek. Bu İngiliz komedi grubu var, Monty Python diye. Onların bir parodisinde işte böyle Vikingler var. İşte klasik böyle han olur ya. Tarih Kara Murat filmlerinde falan. Öyle bir yerde işte bunlar böyle spam spam spam diye devamlı kimseyi konuşturmuyorlar. Yani hiçbir sohbet falan edemiyorsun. Herifler çünkü devamlı spam spam spam bağırıyorlar. İşte spam oradan, burada şey sen de iş yaptırtmıyor ya, habire spam geliyor. İşte o yüzden spam denmiş. Dolayısıyla ne uyduruk bir kelime. Buna bir şey uydurmak lazım. Ne bileyim şey, kaka mail mi diyeceğiz? Kaka posta mı diyeceğiz? Pis posta mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Yani, bakalım çalışmalar
işte sürsün. İşte bunlar Özkan dediği gibi açıklama olmuş daha çok. Evet, yani bize evet, kelime lazım.
Evet. İşte ona belki bir yarışma falan düzenleseler. Gençler bulur bir şeyler.
Evet.
Murat sen iki kelimeyi idare ettiklerine şükret. Paragraf olarak açıklasalar.
Yandex Türkiye'de internetle ilgili bir araştırma yapmış. Bununla ilgili rapor var. Enteresan rakamlar. Mesela Türkçe sitelerin %24'ü tek bir sayfa.
O da şey, linkler. Search engine. Linkleri.
%57'sinde 2 ile 1000 sayfa arasıymış. %19'u da 1000'den fazla sayfa sahibiymiş.
İyi, biz %19'a girdik. Evet. Bir kere.
Türkçe web sitelerin %81'inin boyutu 1 megabayttan daha az yer kaplıyormuş. %12'si 1 ile 10 megabayt arasıymış. %7'si de 10 megabayttan fazlaymış.
Allah Allah.
Oradaki şeyi anlamadım. Oradaki neyi kastettiğini. Çünkü atıyorum. Yani ne, download ettiğin zaman mı o kadar yer kaplıyor? Yoksa hani kod altyapısı mı o kadar yer kaplıyor? Çünkü,
yani sen browser'a tıkladığın zaman senin bilgisayarına indirilen veri.
Tabii. Yani, o şeyi bilemez tabii. PHP'de falan sayfa oluşturuluyor ya. O oluşanı ölçer sadece.
Bizim çünkü gigabaytlarca şey biz oldu artık. Video olunca.
Tabii tabii.
Her bir internet kullanıcısına Türkiye'de 25 bin kelime düşüyormuş.
Hmm.
Bu da ilginç. Türkçe web sitelerinin %6'sında görsel öyle yokmuş.
Sadece link işte. Evet. Ya o sayfaların çoğu şey işte 1 megabaytın altında falan dedi. İşte yakında açılacaktır. Belki yakında sizlerle falan.
Çok şey bir rapor bu ya. Yani çok çakma bir rapor olmuş bence. Çünkü bu rakamların hiçbiri Türkiye'deki internet içeriğinin kalitesini, niteliğini falan şey yapmıyor, göstermiyor.
Ya Yandex'te ben bir umut görmüyorum. İşte bu şekilde. Ya gerçi şey, hani bir şeyler yapıyorlar ama.
Hep şeyler yapıyorlar.
Şey, daha çok basında
yer almak için. Evet.
Bir kere hayatınızda Yandex'i kullanmayı düşündünüz mü bir arama yaparken?
Ben ilk defa duyuyorum Yandex'i.
Şimdi diğer habere geçeyim. Biz yine her zaman olduğu gibi lansmanlara gittik.
Evet.
Hatta ben geçen hafta lansmanlara gitmekten çalışamadım. Lansman ayrı bir iş yani. Lansmana gittiğinde evet, hele İstanbul'da gidiyorsan.
O işi mükemmel evet, yapan meslektaşlarımız var. Evet. Hakikaten her lansmanda takım elbisesi, kravatı yerinde, ben gıpta ediyorum. Yani, çünkü bir iş Murat'ın iş dediği gibi. Yani günde iki lansmana gidemiyorsun.
Gidemez.
Bir lansmana gittikten sonra bu İstanbul trafiği falan sonucu eve gelip zaten bayılıyorsun. Hani şimdi sabah lansman dedim, deli gibi de çalışacağım diye bir şey de yok.
Allah da ev atıyorsun, ben otoparka geçip yatıyorum abi.
Değil mi? Arabada yatıyorsun. O yüzden hani her lansmanı takip eden, hatta sabah başka akşam başka lansmana giden arkadaşlara sadece hayranım.
Evet.
Cidden hayranım ha. Laf maf, ironi yapmıyorum, laf maf sokmaya çalışmıyorum. Cidden hayranım.
Biz de işte şeye gittik. Ben gittim, Philips'in Smart TV lansmanı vardı. Hmm. Oraya gittim. Güzel yerdeydi, kanyondaydı ama sunum kötüydü. Bay J ile Geveze vardı. Hmm. Şöyle diyeyim, Bay J ile Geveze ürünü daha çok tanıyordu. Philips yetkilisine kıyasla. Dolayısıyla çok fazla bir şey öğrenemedim. Daha sonra kendim biraz bir şeyler yaparak bilgi edinmeye çalıştım. Şimdi şöyle bir şey var. Televizyona da uygulama yazmışlar. Uygulamalar evet. geliyor içinden artık. Philips üretiyor onları. İşte uzaktan iPad ile kullanabiliyorsun televizyonu. Hmm. İnternete giriş artık zaten Allah'ın emri. Başka bizi ilgilendiren başka bir şey vardı abi. Oyun oynarken Xbox getirmişler. Tek görüntü ama iki oyuncu.
O benim harika bulduğum evet. teknoloji. Evet. Sony'de çıkmıştı. Philips'te evet. mi yapmış? Philips'te
gelmiş.
Güzel.
Kullandım onu. Hakikaten işe yarıyor.
Harika. Şimdi Murat önce şey kısmından çıkaralım. Smart TV. Bir kere bu Smart TV Samsung'a özel bir şey değil demek. Philips. Yani genel olarak yani akıllı telefon gibi. Evet. Smart TV'de bir kullanılabilecek bir isim. Bu uygulamalar ama şey değil mi yani Philips'e ayrı yazacaksın, Samsung'a ayrı yazacaksın.
Öyle olacak
bir gibi. Bir ortak platform
i̇şte
yok.
İşte onun detayları yoktu. O yüzden sana şimdi kesin bilgi söyleyemiyorum.
Şimdi bu kısmı çünkü her şey markaya özel oldu mu biliyorsun.
Evet.
Gazlanması, şey olması, yükselmesi de geç oluyor.
Tabii.
Kabul görmesi geç oluyor. Şimdi bu tek ekranda 3D teknolojisinin şey özelliğini kullanarak tek ekranda iki kişiye iki ayrı görüntü gösterdi. Sony'de ben bunu ilk dile de getirmiştim. Sony'de gördük. PlayStation 3 içinde tabii ki. Harika bir şeydi.
Evet.
Çünkü şu split screen dediğimiz oyun ekranını ikiye bölüp küçültmek yerine herkes tam ekran oynuyor ama karşılıklı
tabii.
oynuyoruz.
Tabii.
Philips'te nasıl?
Philips'te de çok başarılıydı. Yani hakikaten iki kişi oynayabiliyorsun.
PlayStation 3'e mi bağlıydı?
Evet, hayır. Xbox vardı.
O harika. Ben sevindim. Demek ki Philips alacağız.
Ondan sonra iyiydi yani. Hiç görüntüler birbirine karışmıyordu, etmiyordu. Sadece bir şey var. Alttan baktığın zaman o etki kayboluyordu. Yani en iyi performans yine tam biraz karşıdan bakınca
geliyor. Karşısına geçip
televizyonu bakacaksın. Şey yapamazsın. Yani televizyonu koydun. Yani koltuğuma yayılayım, oturayım, oynayayım dersen görüntüler belirmeye başlıyor biraz.
Ama zaten karşılıklı oynuyoruz. Koltuğa tabii. yayılma şansın yok ki.
Karşına geçtiğin zaman çok güzel.
Headshotları yersin evet. valla.
Yani o iş olmuş abi. Öyle söyleyeyim sana.
Bence en çok hani böyle sevindirici, insanların işine yarayacak teknolojilerden birisi.
Evet.
Çünkü ben hani konsolla oynuyorum. Misafir geliyor, arkadaşım geliyor eve. Split screen oynuyoruz. Ekran ikiye bölünüyor.
Ve görüyorsun.
Görüyorsun. Rakibinin nereye gittiğini görüyorsun. Bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor.
Şimdi
herkes tam ekran gözlüğü takacak.
Tabii dezavantajı var. Aktif yatır gözlükler.
Biraz
o gözlükler ağır. Pahalı, ağır. Onun inşallah şeyi de gelir. Pasif olanı.
Olsun.
Yani Smart TV'ye geliyor. Biz bakalım alabilirsek burada seninle herhalde bir Xbox oynarız.
Oynarız, bakarız.
İncelemeye
gelirsek. Hangi oyunlar destekliyorsa öğreniriz. Güzelmiş. Beni uygulama kısmından çok bu teknoloji
tabii,
daha çok heyecanlandırdı.
Tabii canım. Şey de var mesela cep telefonundan fotoğrafı tak diye atıyorsun. Televizyonun
güzel.
Gibi ekstra güzel. Şeyler de var. Diğerine geçeyim. General Mobile'ın tablet.
Olabilir evet.
vardı. Yerli tablet diye. İşte millet biraz da ondan kızdılar ona.
Yerli biraz. Miydi?
İşte üretiyoruz üretiyoruz diye tabii çok yolladıkları ama, basın bülteni bile tepki çekti.
Tabii.
Çünkü hayatımda ilk kez şey gördüm. Normalde bültenlerin başında basın bülteni yazar ya. Bunda önemli basın bülteni yazıyordu. O bile tepki çekti. Yani, ben de kızdım biraz.
General Mobile benim hiç samimi bulmadığım bir marka kesinlikle. İşte mesela bu ürün lansmanında yana yakala işte çok önemli bir ürün. Gelin şey yapalım. Başka zaman da ulaşamazsın General Mobile ile ilgili bir şey olduğunda, talebin olduğunda.
Yani Murat sen gittin mi?
Ben gittim.
Ne var?
Şöyle tabletleri var bir tane ufak. Orada ama montaj yani bunu söyleyelim.
Evet.
Montaj bize orayı da gösterler. Nasıl monte ettiklerini falan filan. Tabii şunu söylüyorlar yani hiçbir parça tabii ki Türkiye'de üretilemediğinden aletin kendisi tamamen yurt dışından geliyor. Bir tek Türk mühendislerinin tasarıma karıştığı söyleniyor. Yani aletin tasarımını Türk mühendisleri yapmış ama bir tabletin tasarımı zaten çok fazla değişmiyor.
Murat, inşallah öyledir diyeyim. yani çünkü şeyi çok duyduk. Hani General Mobile'la özel konuşmuyorum. İşte Türk mühendisleri tasarladı. Türk mühendisleri tasarladı diye bazı ürünler gördük. Bize bu ürünler basın olarak bize de sunuldu ve inandık. Sonra o ürünleri Tayvanlı, Hong Konglu sitelerde birebir aynısını gördük. O zaman dediler ki ya Türkler onun dış kabını değil, Türkler işte onun yazılımını yaptı.
Tasarla
çıkardılar. Sonra yazılımların da ekran görüntülerini aldık, onların da aynı olduğunu gördük. Yani ama General Mobile öyle yapmamıştır kesin.
Aletle ilgili güzel bir şey var. IPS panel var. Hani yurt dışından
kaliteli.
Evet, çakma ürünleri başkaları yerli diye sattı burada.
Ucuz panel ucuz tabletlerin
evet,
ekranları çok kötü.
IPS oldu mu fiyatı da uçuyor aletin mecburen.
Bir anda ama görüntü kalitesi.
Ama görüntü kalitesi harikaydı.
Harika.
Tabii IPS çünkü.
Bir model mi var?
Şu anda bir model var. Sınırlı sayıda üretilecek. Hatta yani şu anki kapasiteleri de zaten sınırlı. Ama Levent abi olay o değil. Herkes biliyor ki bu işin arkasında Fatih projesinde yer alıyor.
Ben tam onu soracaktım. Amaç çünkü Fatih projesinin şartı Türkiye'de üretilecek. Evet. Şu anda işte General Mobile montaj yapıyor.
Evet.
Vestel yapabilir, isterse.
Ki muhtemelen bu General Mobile de oraya bir üretim yaptıracakmış. Vestel yani kendi adıyla yapmasa bile onlar için üretim yapacak gibi gözüküyor.
Bir de işte şu HP'nin Foxconn'un Çorlu'da kurduğu bizim bir türlü göremediğimiz fabrika var ama HP'de tablet kalmadı.
Ama orada da şey var. Sonuçta PC montajı için
montaj yapılabilir. Levent abi şimdi Fatih projesinde biliyorsun 16 milyon tane ürün tablet alınacak.
Bütün dünyanın iştahını kabarttı. İnanılmaz bir rakam.
Yani söylenen de şu 16 milyonu bir üretici zaten yüklenemezmiş.
Tabii.
Dolayısıyla ya o...
Tedarik sorunu olur.
Tedarik sorunu, üretim sorunu. Ya bir de Türkiye'de üretilecek ya. Yani üretilirse. Yani, nerede? Yani. 16 milyonu nerede üreteceksin?
Tabii.
Yani muhtemelen bu iş paylaşılır.
Ha tabii şimdi şu var. İhaleyi başkası alsa bile tesisin varsa senin sana iş verir.
Tabii.
İş yaptırtır. Valla 16 milyon tablet tabii dedim mi bütün dünyanın iştahını kabarttı. Yani Türkiye'de ofisi olmayan işte Apple bile bir anda hareketlendi.
Göreceğiz bakalım yani General Mobile olayını böyle değerlendirmek lazım daha çok.
Evet, geleceğe yatırım.
Evet, yatırım. Ama şu ara bak bir tek şey hoşuma gitti. Şunu toplantıda bir ara söylediler. Bir takım insanlar gelmişler demişler ki ya biz şunun pilini üretiriz, üretebiliriz burada şeklinde. Çünkü yani ne pilini Türkiye'de üretebiliyorsun ne o pilini tabii ki şarj makinesi. Belki bir şeyler başlatır. Hani o aletler burada görülürse...
Tabii.
Türkiye'de üretildiği bilinirse birileri de çıkıp der ki ya kardeşim bunun getirmeyin bu parçayı biz burada yaparız.
Evet evet.
Ki belki. Pil iyi bir başlangıç.
Zamanında bazı firmalar Türkiye'de örneğin Asmiyet bellek üretimi denemişti. Fakat çok ciddi vergi vesaire gibi sıkıntılar olduğu için yurt dışından getirmeyi tercih etmişlerdi.
Tabii. Kurtarmıyor.
Kurtarmıyor. Pil neden yurt dışından getirilmeye, Türkiye'de üretilmesi avantajlı? Sen bugün firma olarak Türkiye'ye pil getirmek istediğin zaman Türkiye Pil İthalatçılar Derneği'ne yıllık 20.000 TL'yi rakam ya da tek seferlik o rakam ama 20.000 TL o rakam belli vermek zorundasın.
Öyle de bu, bir dernek var ha, birlik var.
Tabii yani yapamaz, onu vermezsen bir kere gümrükten malı sokamıyorsun.
Sokamıyorsun.
Hadi bakalım şey yap. O zaman tabii ki en mantıklı şey pil yapmak oluyor.
Belki hani biz bu konuları çok iyi bilmiyoruz ama pilin bir de biliyorsunuz hani belli bir patlama riski var. Hani çok düşük de olsa var. Dolayısıyla hani belki onun nakliyesi sırasında da ek masraf, ek sorunlar çıkıyordur. Sertifikası bilmem ne, sigortası, güvenlik önlemi. Dolayısıyla hani lokal sağlamak, buradan sağlamak avantaj sağlayacaktır.
Yani hadi böyle bakalım canım. Gibi şey. Ufak tefek belki iş kapıları açabilir. Yani yerli olması açısından ama yazılım kısmında biraz daha yerli payı olacakmış onu söylediler.
Tabii.
Yani şöyle bir şey var. Bu tür şeylerin hepsi çok ticari olduğu için firmaların hiçbiri... Yani fırsatlı fırsat bize Türkiye'de üretime başlamak falan mümkün değil.
Yok işte bu kendi kendine olacak bir şey. Diğer lansmanımız, son lansmanımız Nokia'nın Bell ve 603 telefonuydu.
Evet.
Seninle beraber gittik buna.
Gittik.
Hatta Teknoseyir'de yayınladık.
Yayınladık. Bu çok yazdık bunu. Artık hani her
şeyi
öğrendiler.
Sadece bir şeyi düzeltelim.
Düzeltelim. Murat hani benim de hakikaten canım sıkıldı. Çünkü biz Symbian Nokia 603'ü çok beğendik. Niye? Biz videomuzda da söyledik. Fiyatıyla değerlendirerek beğendik. Çünkü bize denildi ki bir kere yani 200 euroluk bir temel yani cihazın fiyatı var. Ama tabii üzerine gelecek ÖTV'si, KDV'si, osu, busu. Ama hani biz orada dedik ki ya bu 550 lirayı falan
bulur
mu diye şey yaptık. Bize de Nokia yetkilileri yok kardeşim hani imkanı yok demediler. Hani bizim bu 500-550 liralık öngörülerimize karşı çıkmadılar. Fakat biz o gün basın bültenini elde edemedik. Yeterli sayıda yokmuş. Ofise geldiğimizde basın bültenini bize yolladıklarını gördük ve açtığımızda işte 650 lira ve üstü gibi bir hedeflenen fiyat gördük. Şimdi bizim seninle videodaki o şeyimiz, o keyfimiz, o heyecanımız bir anda kayboldu. Yani çünkü biz 550 lira falan 600 liranın altı olarak düşünüp de öyle heyecanlanmıştık. Ya bunu insanlar alır. İlk telefonları, ilk akıllı telefonları olabilir demiştik. Şimdi 650 hatta 700 gibi rakamlar hani olabilir deyince benim de bir anda neşem kaçtı.
Açıkçası o fiyatlara gidip ikinci el iPhone almayı tercih ederler.
700 liraya, 650 liraya güçlü rakipler var. Nokia'da bile şey var. E6 800 lira.
Yani o inşallah yine şeydi, hani tavsiye edilen fiyat denen bir şey var ya.
Evet.
Piyasada her zaman onun altı olur.
Telefonda pek tutmuyor mu o ya? Yani
bakalım ya inşallah.
İnşallah. İnşallah.
Bu arada pardon.
Yeni gelen bir anda 50 lira mı ne? Eklendi tabii, zaten işte ÖTV'yle üzerine.
Oyun bölümüne geçeceksiniz. Ondan önce ben de şeyi söyleyeyim. Bu hafta Kingston, bizim herkesin yakından bir bellek üreticisi, üyesi bellek üreticisi, kurucusu, kurucularından bir tanesi, iki tane kurucudan bir tanesi Türkiye'deydi.
CEO John değil mi? Kuran adam.
Kuran adam, kendisi direkt. O Türkiye'de. Onunla röportaj yapma şansımız oldu teknoseyir olarak.
Bu hafta yayınlayacak mıyız?
Bu hafta yayınlıyoruz. Çok güzel bir kurulum, şirketin kuruluş hikayesi var. Sıfırdan nasıl şirketi...
Nasıl mütevazı bir adam?
Çok mütevazı, çok sohbeti keyifli, tecrübe akıyor.
Çok güzel.
Röportaj yaparken bile işte gözleri sürekli parıldayan bir adam. Onun da röportajı yayınlayacağız. Ben çok keyif aldım dinlerken. Biraz uzun oldu. X large bir bölüm oldu.
Olsun.
Ama en azından o deneyimi dinlemek çok iyiydi.
Şimdi şeyden bir CEO olsa çok ciddiye almayız. Çünkü CEO müdür, evet, yönetici. Ama kurucu olunca bizim gibi teknolojiye odaklı insanlar için bambaşka bir şey yani. Adam uzmanı bu işin.
Yani şimdi röportajlarda genelde firmalar şeyden bahseder ya, bizim 10 bin metrekare tesisimiz var, 250 bin çalışanımız, şu kadar ciromuz bilmem ne. John Tu bundan hiçbir şey bahsetmedi. Dedi ki biz battık dedi zamanında. Borsada oynuyorduk, paramız gitti. Sonra işte baktık ki işte böyle bir açık var. Oraya gittik. İşte Apple'a gittik. Ona gittik, buna gittik. Yani o çabalama evrelerini anlattılar.
Süper. Bayağı
keyifli oldu. Bir fazla anlatmadık, izlesinler.
Tabii. Haftaya mı?
Haftaya yayınlıyoruz.
Hafta içinde diyelim.
Hafta içinde yayınlıyoruz.
Şimdi oyun bölümüne senin dediğin gibi geçeceğiz. İki tane beklediğimiz, daha merak ettiğimiz, neye benzeyecek dediğimiz oyunun oyun içi videoları ve bayağı uzun videoları yayınlandı.
Çok uzun videoları yayınlandı.
Yani Hitman Absolution adlı devam oyununun 16 dakikalık full bölümünü yayınladı.
Evet.
Ve oynanış videosu.
Hitman 5 mi oluyor, ne oluyor?
Hitman 5 gibi oluyor, evet.
Hitman benim yani hiç oynamadığım oyunlardan birisi.
Çok şey kaçırmışsın.
Valla hiç bulaşamadım.
Yani Hitman kendi şeyini yaratan bir oyun. Kendi türünü yaratan bir oyun.
Hmm. Ben videoyu izledim. Güzel. Hani
grafikleri, sesi, solu, her şey olmuş.
Oyun türü olarak bana uymuyor. Çünkü hani işte hep saklanıyorsun. Evet. Ya ben ben çok düşünmek istemiyorum Murat. Battal Gazi usulü. Ben ortaya atlayıp şimdi orada ne bir kütüphanenin içinde belki evet, 30-40 polis var. Hiçbirine gözükmeden işte gizlenip kaçmaya çalışıyorsun. Süper bir şey, acayip bir gerilim var ama işte benim türüm o değil. Mesela, ben çıkıp 50'sinde vurayım yani. Evet. Şimdi, fazla düşünmek istemiyorum.
Aslında Levent abi bu videoyu görmen senin açından tarihsizlik olmuş. Çünkü Hitman bu değil.
Hmm.
Bu oyun, yani sen normal bir Hitman oyunu dediğini yapabilirsin.
İyi.
Ama bu oyunda lineer bir sunuş vardı. Biz onu gördük. Yani adam, hani şey hatırlarsın belki görmüşsündür. Deus Ex'in sunumlarında aynı bölümü neler yapabilirsin alternatifleriyle yayınlayan bir video vardı.
Kimseyi öldürmeden de bitirebilirsin. Bu oyunda herkesi öldürebilirsin de.
Adam bütün 16 dakika boyunca sadece lineer bir çizgisel bir oyun oynadı. Ve başka bir şey de göstermediler. Yani evet, orada stealth dışında, gizlenmek dışında bir alternatif yok gibi gözüktü. Bu bizim iyi bir Hitman hayranlarını biraz üzdü tabii. Çünkü aslında şöyle bir şey var. Çok başarılı. Yani benim hiçbir oyunda görmediğim bir şey vardı. Çıkışta adamı rehin alıyor.
Hmm, o doğru. Hiçbir oyunda olmayan bir şeydi. Evet.
Yani o konuda yaratıcılar iyi işler çıkarmışlar. Ama bu Hitman değil şu anki ilk video itibariyle. Bu başka bir oyun olmuş. Onun dışında şeye çok benziyor. Herkes aynı yorumu yapmış. Batman'e de çok benziyor.
Değil mi? O şey modu.
O hele o görüntü modu.
Görüntü modu. Evet. İşte adamların nereye gideceğini de bir de okla çiziyor yere
Batman'de
falan.
Batman'de o vardı. Özellikle Hitman'de bir özellik yok ki. Gözünde evet, bir şey yok, bir şey, alet yok. Onu sana oyuncu olarak vermişler.
Ben tabii Hitman serisini çok bilmiyorum ama işte hani Batman'in bilim kurgu oyuncakları vardır.
Evet.
Hitman gördüğüm kadarıyla daha ayakları yere basan bir oyun.
Tabii. Hitman'in kendisi kurguludur.
Değil mi? Yani takım kendisi... elbiseli, kravatlı bir karakter yani.
Allah'tan o vardı oyunda, onu gördük. Çünkü Hitman'de biz şeyle tanışmıştık. Giysi değiştirip kılık değiştirme.
Hmm.
Ve yapay zekası her zaman Hitman'in çok iyiydi. Böyle yakınlaşırsan bir düşman arasına o hop seni tanımaya başlar mesela. Anladım. Uzak duracaksın öyle kimliğini değiştirip. Ha, onun kel kafasından kimse nasıl tanırız o ayrı bir şey de. ama o tip elementleri korumuşlar. Fakat oyun şu an bizim o Hitman'e pek benzemiyor. Yine de çıktığı zaman çok güzel bir oyun olacak. O belli yani.
Evet. 17 dakikalık mı ne videosu evet, yayınladılar. İlginçti.
Diğer oyun tamamen karanlıkta kalan bizim yeter keşke olsa dediğimiz Syndicate oyunu.
Evet. Biz onu tozlu raflarda yaptık. Hatırlatmıştık insana, herkese.
O da bambaşka olmuş. Hatta Deus Ex'e çok benzeyen bir oyuna dönüşmüş.
Evet. Bence çok benzemiş.
Fazla benzemiş hatta. Çünkü atmosferi ve kurgusu da çok benzemiş. Evet. Zaten aslında benziyorlar.
Sürekli bir hack evet, muhabbeti.
Hack var işte çipler şunlar bunlar. Evet. Aslında cyborg hepsi zaten benziyorlar evet, da. Evet. Bu biraz fazla benzemiş. Yine bu oyunda güzel olacak gibi gözüküyor ama.
Biraz zor olacak gibi geldi bana Syndicate'in görüntüsü.
Ama işte yani tamam güzel bir oyun olsa da o Syndicate değil.
Değil. Değişik bir şey olacak. Yani
first person
bakalım. Evet. Işte. Deus Ex'e daha öncelik veririm kendi açımdan. Hani oynaması
tabii, arasında. Tabii kesinlikle. Diğer maddemiz Battlefield 3.
Battlefield 3 beta bitti.
Fırtınası sona erdi. Artık oyunu
kendisi beta bitti. Şimdi insanlar salim kafayla yaşadıkları deneyimi değerlendiriyor.
Bir kısmı bayağı level atladılar ama onu aktaramayacaklarını öğrendiler.
Evet, evet maalesef. Şimdi şu var. Beta bitti. Bir kere şu konuşulmaya başlandı. Özellikle konsolda Battlefield 3'ün demo yayınlaması, şey beta yayınlaması hataydı gözüyle bakılıyor. Çünkü bu çok eski bir oyunun versiyonu olduğu. Ama ya konsol dünyasında şöyle bir durum var Murat. Canının istediği gibi yayın yapamıyorsun. Microsoft ve Sony suyun başında duruyorlar. Yayınlanacak her şeye onlar izin veriyor. Zamanında onlar izin veriyor. Dolayısıyla hani 1 Kasım tarihinde bir demo yayınlamak istiyorsan onu haftalar öncesinden Microsoft'a Sony'ye vermen gerekiyor ki bakıyorlar. Hani uygun mudur, şu mudur, bu mudur. İşte o yüzden de söylenildiğine göre bu Battlefield'ın da hani yayınlanan betası meğer haftalar önce belki aylar önceki bir sürümüymüş. O yüzden de işte birazcık konsolda sorun, iyice bayat kaldı.
Hatta diyenler var. Yani oyunun yeni versiyonu yani şu son çıkışa yakın versiyonunu oynayıp da ya bunun beta ile hiç alakası yok diyenler
aynen,
var.
Aynen öyle bir yazı var. Öyle bir iki review var. Fark ettiysen mesela PC'de güncelleme geldi. Evet. Beta sürecinde. Konsolda gelmedi. PC'de Caspian Border açıldı son, evet, son hafta sonu. Konsolda açılmadı. O yüzden hani deniyor ki Electronic Arts bir anlamda hata yaptı.
Hata yaptı
konsolcuları
diyorlar da.
Kaybetti.
Yeni bir motor ve multiplayer oyunu olduğu için bunun testi böyle yapılır. Yani bu bir beta değil, betaydı adı üstünde. Yani bu bir demo değildi.
İşte ama onu anlamayan o kadar çok adam var ki Murat. Buna hani ben de demin yanlışlıkla ağzımdan demo çıktı, lafı çıktı. İşte betaydı ama bunu demo zanneden çok adam var.
Zannetsin herhalde hepsi. Yani millet oynayıp da bunun güzel bir oyun olduğunu yaymaya başlayınca hepsi geçer. O satışları etkilemeyecek
herhalde,
bence.
Herhalde. Bu arada tabii şimdi Battlefield cephesinde bu hafta biraz sessizlik oldu.
Tabii artık öyle.
Şey başladı. Activision kendi evet, atağına başladı. Modern Warfare 2 videoları, yeni videolar çıktı. Çok güzel. Yani ben geçen gündemde söylediğim gibi single player, tek evet, oyunculuk deneyimde hani videoda gösterilen sahnelerin hepsi hani,
film sahnesi.
Yani gerçekten muhteşem görüntüler. Ama mesela Modern Warfare'da şu ilginç. Multiplayer'dan hiç bahsedilmiyor.
Evet.
Hiç konuşmuyorlar.
Hiç konuşmuyorlar. Hep single.
Onu o cepheyi galiba Battlefield'da bırakmayı kabul ettiler kendi içlerinde. Tek oyuncu.
Çünkü Battlefield'da single yok. Evet, o evet, kadar iyi single yok çünkü.
Evet. O yüzden karşılıklı iki oyun konumlanacak.
Bu arada sen diyorsun ya sen hata yaptı diye. Mesela geçen Modern Warfare'da yenisi çıktığı anda biz oynadık, oynamaya çalıştık. O kadar çok hata vardı ki lag'dan tut. Hmm. Bir sürü şey yani oyun oynanamaz haldeydi. Yani en temel özelliği lag'dan oynayamıyorduk.
Yani.
En temel problem oydu. Günler sürdü onu çözülmesi.
Herkes sunuculara saldırınca bir de ilk şeylerde. Genelde yük falan da iyi hesap hayır, edilmiyor.
Bir önceki Modern Warfare'de o sorun yoktu. Yani hmm, daha sonradan patchlerle meşlerle onu düzelttiler.
Evet, evet.
Yani muhtemelen Battlefield 3'te en azından çıktığı zaman bu tip sorunlar görmeyeceğiz. Bu beta sayesinde inşallah.
Bakalım. Genelde beğenildi.
Evet.
Genelde beğenildi. Ama hani birazcık beklentiler çok daha yüksekti ya.
Bizim derdimiz son oyunun biraz daha sisteme yükleneceği yönünde. Ya acaba olur mu? Çünkü her şeyi açmamışlar.
Valla benim derdim şu. Acaba bir benchmark modu falan olacak mı?
Çünkü
Modern Warfare'de Battlefield serisi de bu benchmark konusunda sıkıntılı.
Evet.
Yani Modern Warfare'de genelde hiç böyle bir opsiyon olmuyor. Battlefield'da dolaylı yollardan oluyor da öyle işte karmaşık zamanı da hatırlıyorum. Battlefield 2 için yazdığım batch file'ları, bat dosyalarını o konfigürasyonu oraya kopyala, buradan al, evet, şunu al falan. Öyle olmasın da şöyle güzel bir benchmark modülü olsun, bizim için bir araç olarak da değeri, evet, olsun.
Çünkü yeni bir engine. Çok yoracağı, çok
yani bir de yeni bir engine. Tabii, bilmediğimiz bir engine. Çok sevinirim. İnşallah olur. Ama çok da umutlu değilim.
Haftanın Steam fırsatına da geçelim abi.
Tamam.
Şimdi sen pek sevmiyorsun ama Homefront oyunu %50 bugünlük indirimde.
Ne kadar? $15 mı?
Valla kaça inmiş bakalım. Paket olarak alırsan bir sürü şey var yani.
Bütün THQ oyunları.
Evet. $50 hepsini alıyorsun. Yani bunun içinde ne var? Company of Heroes'un hepsi var işte.
Titan Quest, Red Faction,
Stalker,
Metro 2033. Ben Metro 2033'ü geçen hafta mı ne aldım $5?
Titan Quest, Saints Row.
Güzel, güzel.
Güzel bir paket.
Yani $50 iyi paket.
Çok iyi paket.
Tek başına alırsan
alırsan da işte $15
inmiş. Valla Homefront büyük beklentilerle çıktı. Yani iddialarla çıktı. Ben PS3'te oynadım. Ya kötü bir oyundu ya. Hani şimdi bir az önce bahsettiğimiz Modern Warfare'de falan bir single player girdin mi muhteşem bir deneyim yaşamaya başlıyorsun ve hani her şey işte gunplay denen silahlar, ateş etme kısmı falan her şey düzgün. Homefront'ta hiçbir şey düzgün değildi benim gördüğüm kadarıyla.
Hafta sonu fırsatı olarak da Tomb Raider serisi.
Tomb Raider. Lara, evet, Croft indirimde.
Evet. $3, $5, $6 düşmüş. %66 indirim var. Zaten çok pahalı değillermiş de.
Bayağı ucuzlamış.
Şimdi bedava olmuşlar.
Bayağı ucuzlamış. Pazartesiye kadar galiba, evet, bu.
Bunun süresi uzun.
Hani hafta yani, sonu bizi dinleyenler, evet, alabilir.
Meraklılar mutlaka yani bir baksınlar. Güzel bir şeyler bulabilirler.
Evet.
Son olarak teknoseyirle ilgili bir şey söyleyecek misiniz arkadaşlar?
Vallahi yeni bölümler geliyor. Sürprizler var.
Evet, ama bu hafta yine. Bu hafta teknoseyirde olsun gözleri.
Evet, evet, hiç beklemedikleri şeyler olacak.
Ben şeyi merak ediyorum. Onu nasıl taklit edecekler?
Değil mi? O çok zor bir şey.
Onu beni klonlayacaklarmış. Ya güzel şeyler oluyor. Bir şeyi söylemek istiyorum. Bu teknoseyirin en başından beri aslında hani dile getirmek istediğim bir şey. Biz teknoseyiri yayına aldığımız haftadan beri bize ben sizinle çalışmak istiyorum diyen arkadaşlar başvuruyor. Ya bu güzel bir şey. Bu süper bir şey. Ama şimdi şu var arkadaşlar, hani bu küçük bir ekip teknoseyiri yapıyor. Şu anda teknoseyir hala hani emek, mali anlamda emekleyen çocuk ayağa kalkabilmiş değil. Geleceği hala biraz sisler ardında. O yüzden hani bizim şu anda bu ekibe bir ekleme yapma şansımız pek yok. Ha, ama şu var tabii ki. Bir de şu var, hani çok iyi niyetle ben sizinle büyük olasılıkla o arkadaşlar para da istemeyi düşünmüyorlar ama biz profesyonel bir iş yapıyoruz. O şekilde çok rahat edemeyiz yanımızda insanları bedavaya çalıştırmaktan. Bir de şu var, bizimle birlikte bir şeyler yapmak isteyen çok hevesli, çok iyi niyetli arkadaşlar var. İşte çok böyle heyecan içinde mesajlar yazmışlar ama arkadaşlar hani ne yapabiliriz bunu da söyleyin. Yani deyin ki ben çok ya video deneyimim var, ışıkçılık yaptım, işte kamera arkasında bulundum, bunlara katabilirim. Ya da işte deyin ki metin yazarım, şunu yaparım, bunu yaparım. Değil mi? Çünkü hani öbür türlü, evet, sadece ben size katılmak istiyorum. İşte daha önce bir şey nasıl katılacaksın? Hani biraz daha detaylandırsınlar bu taleplerini.
Doğru.
Yoksa biz bu mesajlara hani yanıt verdik vermedik darılmasınlar. Biz değer veriyoruz. Hepsi saklanıyor. Hiçbir delete tuşuna basıp silinmiyor. İlk mesajlar bile duruyor. Ama hani biraz daha bilgi versinler. Bir de hani daha bizim işte böyle bir büyüme sancılarımız var. Bu konuda bize anlayış göstersinler.
Evet. Bu arada geçen hafta söylemiştik intro ile ilgili bir şeyler yapacağımızı. Introyu kaldırdık.
Evet, bir süre için kalktı. Yenisi geliyor.
Yenisi geliyor. Emin Yaren bizim izleyicilerimizden birisi.
İşte
kendisi ortaya çıktı. Senin örneğin için söylüyorum. Dedi ki ben bunu yapabilirim dedi.
Aynen.
Tamam dedik. Buyurun yapın. Çok da güzel bir iş çıkardı.
Tabii.
Biz de onu önümüzdeki haftalarda herhalde yayına alırız.
Tabii. Başka bir işte yine dinleyicilerimizden, izleyicilerimizden işte Reha Güner o da müzik yeteneği varmış. Bize örnek yaptığı müziklerden örnekler gönderdi. Hani kullanırız kullanmayız, daha çok üzerinde durmadık, incelemedik ama işte şey, hani ben bunu yapıyorum.
Evet.
Bu çok önemli bir şey. Bir öneride bulunacaklarsa böyle bir referansla bulunmaları,
iş örneğiyle daha tabii, doğrusu.
Tabii sonuca gitmekte çok daha yararlı olacak.
Evet.
Çok daha verimli olacak.
Sen bir şey diyor musun teknolojiyle ilgili?
Yani söylediniz her şeyi.
İyi, o zaman böyle kapatalım. Önümüzdeki hafta yine aynı saatlerde görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.